Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamınızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Hazreti Muhammed'in yaşamı ve ahlakı. Peygamber Efendimiz insanlar için son peygamber olarak gönderilen Allah'ın en son hak kitabını vahyettiği elçisidir. Kendisi güzel ahlakı, takvası, Allah'a olan yakınlığıyla insanlara örnek kılınan, Allah'ın dostu, Rabbimizin katında üstünlüğü olan, müminlerin dostu, en yakını ve velisidir. Bu program dizisinin amacı da Peygamber Efendimiz'i birçok yönüyle tanıtmak ve insanları Peygamberimizin ahlakına özendirmektir. Müzzemmil suresinin 5. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Gerçek şu ki biz senin üzerine oldukça ağır bir söz bırakacağız. Ayette haber verildiği üzere Allah, Peygamber Efendimiz'e önemli bir sorumluluk vermiştir. Peygamberimiz de Allah'a olan güçlü imanıyla Rabbimizin kendisine verdiği sorumluluğu en güzel şekliyle yerine getirmiştir. İnsanları Allah'ın yoluna, hidayete davet etmiş ve tüm inananların yol göstericisi ve aydınlatıcısı olmuştur. Peygamberimizi görmemiş olsak bile, Kur'an ayetlerinden ve hadis-i şeriflerinden güzel tavırlarını, konuşmalarını, güzel ahlakını tanıyabiliriz. Böylece ona benzemek, ahirette onunla yakın bir dost olabilmek için elimizden gelen çabayı en fazlasıyla gösterebiliriz. Günümüzde pek çok insan, özellikle de gençler, çeşitli kişileri kendilerine örnek almakta, onların tavır ve konuşmalarına, üsluplarına özenmekte, onlar gibi olmaya çalışmaktadırlar. Ne var ki örnek alınan bu insanların büyük bir çoğunluğu doğru yolda olmadığı gibi, tavır ve ahlak güzelliğine de sahip değildirler. Bu nedenle insanları doğru olana, en güzel ahlak ve tavra özendirmek önemli bir sorumluluktur. Bir Müslümanın tavrına ve ahlakına özenmesi, benzemek için çaba göstermesi gereken kişi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Allah bu gerçeği Ahzab suresinin 21. ayetinde şöyle bildirmektedir. Andolsun, sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Peygamber Efendimiz hem güzel ahlakıyla insanlara örnek olmuş hem de insanları güzel ahlaklı olmaya çağırmıştır. Kendisi bir sözünde, "Ruhumu kudret altında tutan Allah'a yemin ederim ki cennete sadece güzel ahlak sahipleri girer," demiştir. Peygamberimizin çok güzel bir ahlaka sahip olduğunu Allah Kur'an'da bildirmiştir. Kalem suresinin ilk ayetlerinde Peygamberimiz için kesintisi olmayan bir ecir olduğu da haber verilmiştir. Bu, Hazreti Muhammed'in daima güzel ahlak gösterdiğini, takvadan hiçbir zaman ayrılmadığını gösteren bir bilgidir. Peygamberimizin, imanın kemali güzel ahlakladır sözleriyle belirttiği gibi, imanın en önemli alametlerinden biri güzel ahlaktır. Bu nedenle güzel ahlakın en güzel örneklerini öğrenmek ve uygulamak önemli bir ibadettir. Peygamberimizin Kur'an'da çok kereler zikredilen en önemli özelliklerinden biri, sadece Allah'ın indirdiğine uymasıdır. O insanların rızasını gözetmeyen, insanlardan çekinmeden sadece Allah'ın bildirdiklerini yapan bir peygamberdir. Hatta çağdaşı olan müşrikler ve diğer dinlerin mensupları peygamberimizden kendi çıkarlarına uygun hükümler getirmesini istemişlerdir. Bu kişiler sayıca ve kuvvetçe daha üstün konumdadırlar. Buna rağmen peygamberimiz onların isteklerine uymamış, Kur'an'ı ve Allah'ın hükümlerini daima büyük bir titizlik ve kararlılıkla korumuştur. Peygamberimizin Allah yolunda bu şekilde kararlı ve sebatlı olmasıyla hak din en güzel ve en doğru şekliyle insanlara bildirilmiştir. İnsanların büyük bir bölümüyle kıyas yapmak, peygamberimizin bu üstünlüğünün daha da iyi anlaşılmasına vesile olacaktır. Günümüzde de geçmişte de insanların büyük bir bölümü zaaflara, hırslara, tutku dolu isteklere sahiptirler. Büyük bir çoğunluğuysa dini kabul etmelerine rağmen bu zayıflıklarına yenilirler. Zaaf ve tutkularını terk etmek yerine dinin hükümlerinden tavizler verirler. Örneğin dostlarının, eşlerinin, akrabalarının ne diyeceğinden çekinerek dinin bazı hükümlerini yerine getirmezler. Veya dine uymayan bazı alışkanlıklarını terk edemezler. Bu nedenle dini kendi çıkarlarına göre yorumlar, kendilerine uyan hükümlerini kabul eder, diğerlerini görmezden gelirler. Peygamberimiz ise bu tür insanların isteklerine hiçbir zaman taviz vermemiştir. Allah'ın indirdiğini hiçbir değişikliğe uğratmadan, hiç kimsenin çıkarını hesap etmeden, sadece Allah'tan korkup sakınarak Kur'an'ı insanlara tebliğ etmiştir. Kur'an'da peygamberimizle ilgili olarak anlatılan olaylarda onun tevekkülü ve Allah'a teslimiyeti açıkça görülmektedir. Kendisi hangi koşullarda olursa olsun daima Allah'a teslim olmuş, onun yarattığı her şeyde bir hayır ve güzellik olduğunu bilmiştir. Örneğin peygamberimizin Mekke'den çıktıktan sonra arkadaşıyla birlikte gizlendiği bir mağaradaki sözleri tevekkülün en güzel örneklerinden biridir. Tevbe suresinin 40. ayetinde şöyle bildirilmektedir. Siz ona yardım etmezseniz Allah ona yardım etmiştir. Hani kafirler ikiden biri olarak onu Mekke'den çıkarmışlardı. İkisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu. Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir. Böylece Allah ona huzur ve güvenlik duygusunu indirmişti. Onu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, İnkar edenlerin de kelimesini alçaltmıştı. Oysa Allah'ın kelimesi yüce olandır. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Peygamberimiz tevekkülüyle tüm Müslümanlara örnek olmuş ve Allah'tan gelecek bir şeyi değiştirmeye kimsenin asla güç yetiremeyeceğini söylemiştir. Sözlerinde insanların bir şey isteyince Allah'tan istemelerini, yardım talep edilecekse Allah'tan yardım dilemelerini hatırlatmıştır. Peygamberimizin sünnetine uyan her müminin de musibet gibi görünen olayları onun gibi tevekküllü karşılaması, her şeyde bir hayır ve güzellik olduğuna iman etmesi gerekir. Şunu da unutmamak gerekir ki Allah'ın en takvalı kullarından biri olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed çok büyük zorluklarla ve şedid olaylarla denenmiştir. Her şeyden önce tebliğ yaptığı kavimde her türlü zorluğu çıkarmaya hazır olan insanlar bulunmaktadır. İkiyüzlü davranarak peygamberimize tuzak kurmaya çalışanlar, atalarının dinini değiştirmeyi kabul etmeyen müşrikler, peygamberden nefislerine uygun ayet getirmesini isteyenler çoğunluktaydı. Nitekim peygamberimizi öldürmek, sürmek veya tutuklamak isteyenler ve daha birçokları sürekli olarak peygamberimize zorluk çıkarmaya çalışmışlardır. Peygamberimiz inkarcıların bu tavırlarına daima sabretmiş, büyük bir kararlılıkla Allah'ın dinini tebliğ etmiş ve Müslümanları tehlikelerden koruyarak onları Kur'an'la eğitmiştir. Onun bu azminin, başarısının ve cesaretinin temelinde Allah'a olan güçlü imanı, tevekkülü ve teslimiyeti yatmaktadır. Peygamberimiz mağarada olduğu gibi her durumda Allah'ın kendisiyle birlikte olduğunu bilmiştir. O her olayı Allah'ın yarattığına ve Rabbimizin her şeyi en güzel ve en hayırlı şekliyle sonuçlandıracağına iman etmiştir. Peygamber Efendimiz bu inancıyla olaylar karşısında elinden gelen tüm çabayı göstermiştir. Ancak sonucun Allah'a ait olduğunu her zaman bilerek Rabbimize dayanıp güvenmiştir. Allah onun bu güzel tevekkülü karşısında onu daima güçlü ve başarılı kılmıştır. Allah zorluk çıkaranlara karşı peygamberimize tevekkül etmesini bildirmiştir. Ve peygamberimiz de hayatı boyunca Rabbimizin bu emrine uygun olarak davranmıştır. Bu konuyla ilgili olarak Nisa suresinin 81. ayetinde şöyle buyrulur. Tamam, kabul derler. Ama yanından çıktıkları zaman onlardan bir grup karanlıklarda senin söylediğinin tersini kurarlar. Allah karanlıklarda kurduklarını yazıyor. Sen de onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz bir sözünde tevekkül edenlerin görecekleri karşılığı şöyle bir örnekle açıklamıştır. Siz Allah'a hakkıyla tevekkül etseniz kuşlar gibi rızıklandırılırdınız. Onlar aç gider, tok dönerler. Müminler için en güzel örnek peygamberimizin sözleri ve tavırlarıdır. Bu nedenle herhangi bir zorlukla, nefsinin hoşlanmadığı bir durumla karşılaşan her mümin, Kur'an ayetlerini ve her şeyi yaratanın Allah olduğunu düşünmelidir. Her zaman Peygamber Efendimizin tevekkülünü örnek almalı, her olayda Allah'ın yarattığı kadere teslim olduğunu zikretmelidir. İslam dininin en temel özelliklerinden biri, insanın tüm yaşamını Allah korkusu üzerine bina etmesidir. Böyle bir insan tüm ibadetlerini yalnızca Allah'ın rızasını, rahmetini ve cennetini kazanmak için yapar. Allah En'am suresinin 162. ayetinde müminlere, "De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır" şeklinde buyurmaktadır. Kur'an'da müminlere dini sadece Allah için başka hiçbir amaç katmaksızın yaşamaları emredilmektedir. Bir kimsenin Allah'a sımsıkı sarılması, Allah'tan başka bir ilah olmadığını bilerek hayatını yalnızca onu razı etmeye adaması, o kişinin ihlas sahibi olduğunu gösterir. İhlas sahibi bir mümin, yaptığı işler ve ibadetlerle Allah'ın dışında bir başkasının sevgisini, hoşnutluğunu, takdirini, ilgi ve beğenisini elde etmeye çalışmaz. Müminler her ne olursa olsun Allah'a olan sadakatlerinden vazgeçmeyen kişilerdir. İhlas sahibi müminlere en güzel örnekse Hazreti Muhammed aleyhisselam ve diğer peygamberlerdir. Peygamber Efendimiz sadece Allah'ın hoşnutluğunu aramıştır. Kendisi için hiçbir çıkar veya dünyevi bir kazanç düşünmeden hayatı boyunca Allah'ın rızasını, rahmetini ve cennetini kazanmak için çaba göstermiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberliği boyunca türlü zorluklarla karşılaşmıştır. Kavminden inkar edenler ve müşrikler ona karşı son derece incitici sözler söylemişler, hatta büyücü veya delidir demişlerdir. Bazıları peygamberimizi öldürmek dahi istemiş ve bunun için planlar kurmuştur. Buna rağmen peygamberimiz her kültürden ve karakterden insanı eğitmeye, onlara Kur'an'ı, dolayısıyla güzel ahlakı, güzel tavrı öğretmeye çalışmıştır. Kur'an ayetlerinde bildirildiği gibi bazı kişiler en temel görgü kurallarından bile habersizdir. Böyle kişilerin peygamberimiz gibi ince düşünceli, üstün ahlaklı bir insana sıkıntı verebileceklerini düşünmedikleri Kur'an'da haber verilir. Peygamberimiz ise tüm bunlara karşı büyük bir sabır göstermiş, her durumda Allah'a yönelerek Allah'ın yardımını istemiş ve müminlere de sabrı ve tevekkülü tavsiye etmiştir. Allah Kur'an'da Peygamber Efendimiz'e birçok ayetiyle inkar edenlerin söylediklerine karşı sabırlı olmasını tavsiye etmektedir. Peygamberimizin nelere sabır göstererek üstün bir ahlak sergilediğini düşünen müminlerin karşılaştıkları olaylarda kendilerine onu örnek almaları gerekir. Nefislerine ters düşen en küçük bir olayda ümitsizliğe kapılanlar, en küçük bir itirazda tahammülsüzlük gösterenler bir düşünmelidirler. Allah'ın dinini anlatmaktan vazgeçenler ya da yaptıkları ticarette başarısız olunca mutsuz olanlar, bu tavırlarının Allah'ın kitabına ve Peygamberimizin sünnetine uygun olmadığını bilmelidirler. İman edenler her olayda sabır gösterip, Allah'ı vekil tutup ona hamd ederek Peygamberimiz gibi üstün bir ahlak göstermelidirler. Böylece Rabbimizin rızasını, rahmetini ve cennetini umabilirler. Az önce de belirttiğimiz gibi Peygamberimizin yanında her karakterden, her düşünceden insan vardı. Ancak Peygamberimiz hayatı boyunca her biriyle tek tek ilgilenmiş, her birinin eksiklerini ve hatalarını düzeltmek için onları uyarmıştır. Temizliklerinden imanlarına kadar onları her türlü konuda eğitmeye çalışmıştır. Onun bu şefkatli, hoşgörülü, anlayışlı ve sabırlı tavrı birçok insanın kalbinin dine ısınmasına ve Peygamberimize büyük bir içtenlik ve sevgiyle bağlanmalarına vesile olmuştur. Allah Peygamber Efendimizin çevresindekilere gösterdiği bu güzel tavrını Ali İmran suresinin 159. ayetinde şöyle bildirmektedir. Allah'tan bir rahmet dolayısıyla onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderdi. Öyleyse onları bağışla, onlar için bağışlanma dile. Peygamberimiz çevresindekilere dini zor kullanarak veya şart koşarak kabul ettirmeye çalışmamış, her türlü durumda güzellikle anlatmıştır. Güçlü vicdanıyla ümmetini her yönüyle sahiplenmiş, onlara her konuda bir veli nimet olmuştur. Bu özelliklerinden dolayı Peygamberimiz Kur'an'ın birçok ayetinde sahibiniz olarak zikredilir. Peygamberimizin bu vicdanlı tavrını takdir edip anlayabilen müminler de onu kendilerine herkesten çok daha yakın görmüşler ve onu kendi nefislerinden çok daha üstün tutmuşlardır. Peygamberimizin çevresindekileri dine bağlayan ve kalplerini imana ısındıran insan sevgisi, ince düşüncesi ve şefkati tüm Müslümanların önemli üzerinde durmaları gereken bir ahlak üstünlüğüdür. Büyük İslam alimi İmam-ı Gazali, hadis alimlerinden derlediği bilgilerle Peygamber Efendimizin çevresindekilere karşı tutumunu şöyle özetlemiştir. Huzurunda oturan herkese mübarek yüzünden nasibini verir, iltifat buyururdu. Bu yüzden huzurundaki herkes onun nezdinde kendisinden daha değerlisi olmadığı düşüncesine kapılırdı. Evet, onun oturuşu, dinleyişi, sözleri, güzel latifeleri ve teveccühü hep nezdinde oturanlar içindi. Bununla birlikte onun meclisi, haya, tevazu ve emniyet meclisiydi. Allah Nisa suresinin 135. ayetinde müminlere, Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun şeklinde buyurmaktadır. Hazreti Muhammed aleyhisselam da hem müminler arasında verdiği hükümlerde hem diğer din, ırk, dil ve kavimlerden olan kişilere karşı adil ve hoşgörülü davranmıştır. Peygamberimiz Allah'ın Nisa suresindeki ayetinin devamında bildirdiği gibi zengin fakir ayırmaksızın herkese eşit davranarak insanlar için çok büyük örnek olmuştur. Kendisi öylesine zorlu bir kavmin içinde bile Allah'ın emrine uymuş ve hiçbir zaman adaletten taviz vermemiştir. Daima Rabbim adaletle davranmayı emretti diyerek her devirde tüm insanlara örnek olmuştur. Hazreti Muhammed aleyhisselamın peygamberliği süresince adil tutumuna örnek teşkil eden birçok olay yaşanmıştır. Peygamberimizin yaşadığı coğrafyada çok çeşitli din, dil, ırk ve kabileden insan bir arada yaşıyordu. Bu toplulukların bir arada huzur ve güven içinde yaşamaları, aralarına nifak sokmaya çalışanların etkisiz bırakılmaları çok zordu. En küçük bir sözden veya tavırdan hemen bir grup diğerine karşı öfkelenip saldırabiliyordu. Ancak Peygamberimizin adaleti, Müslümanlar için olduğu kadar bu topluluklar içinde bir huzur ve güvence kaynağı olmuştur. Asr-ı Saadet döneminde Arabistan Yarımadası'nda Hristiyan, Musevi, putperest ayırt etmeksizin herkese adil davranılmıştır. Peygamberimiz Allah'ın dinde zorlama yoktur ayetine uyarak herkese hak dini anlatmış, ancak onları seçimlerini yapmak konusunda serbest bırakmıştır. Peygamberimizin Kur'an ahlakına uyarak gösterdiği bu güzel tavrı, bugün farklı dinlerden insanların birbirlerine karşı tutumları konusunda örnek olmalıdır. Peygamberimizin adaleti, farklı ırklardan insanlar arasında da uzlaşma sağlamıştır. Peygamberimiz birçok konuşmasında, hatta veda hutbesinde de ırklara göre bir üstünlük olamayacağını söylemiştir. Bu konuşmalarda Allah'ın Hucurat suresinin 13. ayetinde haber verdiği gibi üstünlüğün takvaya göre olacağını bildirmiştir. Arap Yarımadası'nın güney kısmındaki Hristiyan Necran halkıyla yapılan bir anlaşma, Peygamber Efendimizin adaletine çok güzel bir örnek teşkil etmektedir. Peygamberimizin Hristiyan, Yahudi ve müşrik topluluklarla imzaladığı Medine vesikası da önemli bir adalet örneğidir. Bu vesika, farklı inançlara sahip topluluklar arasında adaletin sağlanması ve her topluluğun çıkarlarının gözetilmesi için hazırlanmıştır. Bu sayede yıllarca düşmanlık içinde yaşayan topluluklara barış getirilmiştir. Medine vesikasının en belirgin özelliklerinden biri inanç özgürlüğü sağlamasıdır. Bu konuyla ilgili madde şöyledir. Beni Avf Yahudileri, müminlerle beraber aynı ümmettirler. Yahudilerin dinleri kendilerine, Müslümanların dinleri de kendilerinedir. Peygamberimizden sonra da sahabeleri, Peygamberimizin anlaşmaya koydurduğu bu hükme sadık kalmışlardır. Hatta aynı hükmü Berberi, Budist, Brahman ve benzeri inançlara sahip kişiler için de uygulamışlardır. Asr-ı Saadet döneminin barış, huzur ve güvenlik içinde geçmesinin en önemli nedenlerinden biri, Kur'an ahlakına uyan Peygamberimizin adaletli tutumudur. Peygamberimizin adaleti, Müslüman olmayan kişilerde de bir güven duygusu uyandırmıştır ve müşriklerden bile Peygamberimizin himayesi altına girmek isteyenler olmuştur. Allah Kur'an'da müşriklerin bu taleplerini bildirmiş, Peygamberimize onları himayesine almasını ve nasıl davranması gerektiğini vahyetmiştir. Günümüzde de dünyanın dört bir yanında meydana gelen çatışmaların, kavgaların, huzursuzlukların tek çözümü Kur'an ahlakına uymaktır. Ve Peygamberimiz gibi din, dil veya ırk ayrımı gözetmeksizin adaletten hiçbir zaman ayrılmamaktır. Allah tüm insanları gönderdiği elçilere uymakla ve onlara itaat etmekle sorumlu tutmuştur. Elçiler Allah'ın emirlerini yerine getirerek insanlara Allah'ın vahyini iletirler. Her biri tüm hayatlarıyla insanlara Allah'ın en hoşnut olacağı insan modelini ve hayatın nasıl yaşanması gerektiğini gösteren mübarek insanlardır. Allah Kur'an'da elçilerine uyanların kurtuluşa ereceklerini bildirmiştir. Bu nedenle Peygamberimize itaat önemli bir ibadettir. Kur'an'ın birçok ayetinde peygamberlere itaat edenlerin aslında Allah'a itaat etmiş oldukları bildirilir. Elçilere başkaldıranlarsa gerçekte Allah'a karşı gelmişlerdir. Bu ayetlerden biri olan Nisa suresinin 80. ayetinde şöyle bildirilir. Kim Resul'e itaat ederse gerçekte Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse biz seni onların üzerine koruyucu göndermedik. Allah Kur'an'da Peygamberimizin müminler için bir koruyucu ve yönetici olduğunu bildirmektedir. Bu nedenle Müslümanlar her konuda Peygamberimize danışır, onun fikrini ve rızasını alarak bir işe başlarlardı. Ayrıca aralarında anlaşmazlığa düştükleri konularda, çözüm bulamadıklarında hemen Peygamber Efendimize başvururlardı. ümmetin güvenliğine, sağlığına, ekonomik durumuna yönelik bir haber öğrendiklerinde bunları da hemen Peygamberimize iletirlerdi. Bunun sonucunda da ondan en hayırlı ve güvenli çözüm veya yöntemi öğrenerek uygularlardı. Bu Allah'ın Kur'an'da müminlere emrettiği çok önemli bir ahlaktır. Allah Nisa suresinin 83. ayetinde tüm haberlerin peygambere veya onun kendisine vekil kıldığı kişilere iletilmesini emretmektedir. Bu elbette ki birçok hayrı ve hikmeti olan bir emirdir. Her şeyden önce Peygamberimizin her emri ve hükmü Allah'ın koruması altındadır. Dolayısıyla verdiği kararlar daima hayır olur. Ayrıca Peygamberimiz ümmetin en akıllı ve hikmet sahibi kişisidir. İnsan her işinde doğal olarak en ehil, en yüksek akla ve vicdana sahip olan, en çok güvendiği ve emin olduğu kişiye danışmak ister. Bir haberi sonuç çıkarması için elbette ona götürür. Peygamberimizin tüm bu özelliklerinin yanında, bütün haberlerin tek bir kişide toplanmasının bir hikmeti de şudur. Böylece bu haberlerin bütününden daha akılcı ve sağlıklı yorumlar yapılabilecektir. Allah Nisa suresinin 65. ayetinde ise müminlerin aralarındaki anlaşmazlıklarda peygamberimizi hakem tutmalarını bildirmiştir. Bu tür çözümsüzlüklerin hemen peygamberimize iletilmesi Allah'ın emridir. Bu nedenle de akla, vicdana ve adaba uygun olandır. Ayrıca Peygamberimizin verdiği hükme gönülden ve hiçbir kuşkuya kapılmadan itaat etmek son derece önemlidir. Onun verdiği karar o insanın çıkarlarıyla çelişse de gerçekten iman edenler bu durumdan hiçbir burukluk duymazlar. Hemen razı olarak Peygamberin hükmüne itaat ederler. Bazı zayıf imanlı ya da ikiyüzlü kişilerse Peygamberimizin tüm kararlarının daima Allah'ın koruması altında olduğunu fark edememişlerdir. Bu yüzden Peygamberimizin her konudan haberdar olarak bilgilendirilmesine karşı çıkmış ve bu konuda fitne çıkarmaya çalışmışlardır. Tevbe suresinin 61. ayetinde bu kişilerin Peygamber için "O bir kulaktır" diyerek incitici sözler sarf ettikleri bildirilir. Bu kişiler imanın özünü kavrayamadıkları ve Peygamberimizi takdir edip tanıyamadıkları için onun her şeyden haberdar olmasını cahiliye zihniyetiyle değerlendirmişlerdir. Çünkü cahiliye insanları sahip oldukları bilgileri hayır, güzellik, insanların iyiliği ve güvenliği için kullanmazlar. Onlar bunu ancak dedikodu ve fitne için kullanır, insanları birbirine düşürmeye, tuzaklar kurmaya çalışırlar. Oysa Peygamberimiz kendisine gelen her haberle hem Müslümanların hem de koruması altındaki diğer insanların güvenliğini, sağlığını ve huzurunu sağlamıştır. Olası tehlikeleri bertaraf ederek müminlere kurulan tuzakları bozmuş, iman zafiyeti içinde olanları tespit ederek onların imanlarını güçlendirecek önlemler almıştır. Müminleri zayıflatacak, şevklerini kıracak tüm ihtimallerin önünü kesmiş, müminlere güzellik ve hayır getirecek türlü yöntemler belirlemiştir. Bu nedenle Allah Tevbe suresindeki bu ayette onun bir hayır kulağı olduğunu bildirmiştir. Peygamberimizin her sözü, her kararı, her önlemi müminlere ve aslında tüm insanlara hayır ve güzellik getirmiştir. Peygamber Efendimiz kendisine Kur'an vahyedildikten itibaren hayatı boyunca insanları Allah'ın dinine çağırmış, onlara doğru yolu göstererek rehberlik etmiştir. Kur'an ayetlerinden anlaşıldığı üzere Peygamberimiz insanları uyarıp korkuturken ve onlara Kur'an'ı, güzel ahlakı öğretirken birçok zorlukla karşılaşmıştır. Kıskançlığından, kininden, öfkesinden dolayı Peygamberimize zorluk çıkaranlar, söylediği sözü kavrayamayanlar, anladığı halde ağırdan alanlar olmuştur. İçlerinde Peygamberimizin söylediklerine inandım dediği halde gerçekte inanmayıp ikiyüzlü davrananlar ve benzeri kötü ahlak gösterenler de vardır. Peygamberimiz bunlara rağmen hiçbir zaman yılmadan dini anlatma konusunda büyük bir kararlılık göstermiştir. Münafıkları uyarmaya devam etmiş, dine ve kendisine karşı düşmanlık beslemelerine rağmen belki vazgeçerler ve hidayet bulurlar diye onlara dini en etkili şekilde anlatmıştır. münafıkların Peygamberimizin anlattıklarına karşı gösterdikleri tavırsa, Nisa suresinin 60 ve 61. ayetlerinde şöyle haber verilir. Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inandıklarını öne sürenleri görmedin mi? Bunlar tağutun önünde muhakeme olmayı istemektedirler. Oysa onlar onu reddetmekle emrolunmuşlardır. Şeytan da onları uzak bir sapıklıkla saptırmak ister. Onlara Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin denildiğinde, o münafıkların senden kaçabildiklerince kaçtıklarını görürsün. Münafıkların bu ikiyüzlü tavırlarına rağmen Peygamberimiz onlara öğüt vermiş, onların vicdanlarını etkileyerek doğruyu görmelerini sağlayacak şekilde onlarla konuşmuştur. Kendisine düşman olan insanlara öğüt vermek, hatalarını açıkça söyleyerek onları doğru yola çağırmak elbette ki güç bir sorumluluktur. Ancak Peygamberimiz Allah'a dayanıp güvenen, hidayeti verenin Allah olduğunu bilen, insanlardan değil sadece Allah'tan korkup sakınan bir insandır. Böyle bir insan için her işte olduğu gibi bunda da Allah'ın yardımı ve kolaylıklar vardır. Allah Kur'an'da birçok ayetinde sapıklık içinde olan insanları doğru yola iletmek, onları arındırmak ve onlara ayetlerini öğretmek için elçilerini gönderdiğini bildirmektedir. İşte Peygamberimiz de Allah'ın kendisine verdiği bu sorumluluğu büyük bir sabır, şevk ve kararlılıkla hayatı boyunca sürdürmüştür. Vefatına çok yakın bir zaman kala yaptığı veda hutbesinde bile Müslümanları eğitmeye ve onlara öğüt vermeye devam etmiştir. Allah Enfal suresinin 24. ayetinde Peygamberimizin öğütlerinin, hatırlatma ve uyarılarının inananlar için hayat verecek şeyler olduğunu bildirmektedir. Bu nedenle Peygamberimizin çağrı ve öğütleri herhangi bir insanın çağrısı gibi değildir. Bu çağrılara uymak insanın dünyada ve ahirette kurtuluşu demektir. Peygamberimizin her çağrısında insanı kötülüklerden, zulümden, karamsarlıktan, azaptan kurtaracak hikmetler vardır. Peygamberimizin her öğüdünde Allah'ın ilhamı ve koruması olduğu için samimi bir Müslüman bu öğütlere gönülden teslim olarak hidayet bulur. Peygamberimizin günümüze ulaşan sözlerinde onun müminlere verdiği güzel öğütler de bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi sahabesi Muaz'a verdiği öğüttür. Ona şöyle söylediği aktarılır. Ey Muaz! Sana Allah'tan korkmanı, sözün doğrusunu söylemeni, sözünde durmanı, emaneti yerine getirmeni, hıyanetten uzak kalmanı, komşu hakkını korumanı, yetime acımanı, tatlı sözlülüğü, bol bol selam vermeni, işin iyisini yapmanı, az tamahkarlığı, imana sarılmanı, Kur'an'ı derinliğine anlamanı, ahiret sevgisini, hesaptan korkmanı, tevazu kanatlarını indirmeni tavsiye ederim. Ey Muaz! Seni hikmet sahiplerine sövmekten, doğru söyleyene yalan söylemekten, günahkara boyun eğmekten, adaletli bir hükümdara baş kaldırmaktan, yeryüzünde fesat çıkarmaktan men ederim. Ey Muaz! Sana her taşın, ağacın ve duvarın yanında nerede olursan ol Allah'tan korkmanı, işlediğin her günahın ardından gizlisine gizli, aleni olanına da aleni tövbe etmeni tavsiye ederim. Peygamber Efendimiz yakınlarını ve Müslümanları hep böyle eğitmiş ve onları her zaman güzel huylu olmaya çağırmıştır. Hayatı boyunca insanlara Kur'an ahlakının en güzel örneklerini göstermiş, insanlar için bir hidayet önderi olmuştur. Allah Peygamber Efendimiz'i tüm insanlara göndermekle lütufta bulunmuştur. İsra suresinin 111. ayetinde Allah ve onu tekbir edebildikçe tekbir et şeklinde buyurmuştur. Peygamberimiz buna uygun olarak bir konuyu anlatırken, insanlara seslenirken veya dua ederken hep Rabbimizi en yüce ve en güzel isimleriyle anardı. Onun gücünü, üstünlüğünü ve büyüklüğünü zikrederdi. Peygamberimiz Müslümanlara öğüt verirken de önce Allah'ın yüceliğini hatırlatmış ve şöyle demiştir: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, şeriksizdir. Arz ve semanın mülkü O'na aittir. Bütün hamdler O'nadır. O her şeye kadirdir, de. Taşlanmış şeytandan Allah'a sığın. Peygamber Efendimizin her halini, ahlakını ve takvasını kendisine örnek edinen, Kur'an'a ve Peygamberimizin sünnetine uyan her müminin konuşmasının da ona benzemesi gerekir. İnsanlara Allah'ın gücünü ve büyüklüğünü hatırlatmalı, daima Allah'a çağırmalı, insanlara Allah'ı sevdiren ve ondan korkup sakınmalarına vesile olan bir üsluba sahip olmalıdır. Müminin her konuşmasından Allah'ı unutmadığı, her zaman Rabbimize yöneldiği belli olmalıdır. Peygamberimiz müminlere her zaman Allah'ı sevmelerini ve kendisini de Allah'ı sevdikleri için sevmelerini öğütlemiştir. Bir hadis-i şerifte şöyle bildirilmektedir: Size vermekte olduğu nimetlerinden ötürü Allah'ı sevin. Beni de Allah beni sevdiği için sevin. Allah Ahzab suresinin 45. ayetinde, Ey Peygamber! Gerçekten biz seni bir şahit, bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik, şeklinde bildirmektedir. Nitekim Peygamberimiz insanları cehennem azabına karşı uyarıp korkutmuştur. Ayrıca dünyada iyilerin daima üstün geleceğini ve ahirette de sonsuz cennet hayatına kavuşacaklarını müjdelemiştir. Peygamberimizi örnek alarak onun sünnetine uyanlar da onun gibi insanları uyaran ve onlara müjdeler veren kişiler olmalıdırlar. Nitekim Peygamberimiz de ümmetine müjde verenlerden olmalarını şöyle buyurmuştur: Kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Birbirinizle iyi geçinin, ihtilafa düşmeyin. Müjde vermek, müminlerin şevk ve heyecanlarını artırır, yaptıkları salih amellerde daha gayretli ve başarılı olmalarına vesile olur. Yaptığı işi, karşılığını cennette bir güzellik olarak alacağını umarak yapan bir kişiyi düşünün. Bu kişi elbette ki işini monotonluk içinde, bir alışkanlıkla veya mecburiyetten yapan kişiden çok daha farklı bir ruh hali ve tavır içinde olacaktır. Allah bu nedenle Peygamberimize Nisa suresinin 84. ayetinde, ''Müminleri hazırlayıp teşvik et'' şeklinde buyurmuştur. Allah Ahzab suresinin 47. ayetinde ise, Müminlere müjde ver. Gerçekten onlar için Allah'tan büyük bir fazl vardır şeklinde bildirir. Dolayısıyla Allah'ın emrine ve Peygamberimizin ahlakına uyan her mümin, tüm Müslümanları müjdelemek ve onları teşvik ederek şevklendirmekle sorumludur. Olumsuz konuşmalar yaparak, kolay olan işleri zor gibi gösterip müminleri yıldırmaya çalışmamalıdır. Bunun gibi güzellikleri ve Allah'ın Kur'an'da verdiği müjdeleri unutturarak Müslümanları gaflete sürüklemek Müslümanca bir tavır değildir. Kur'an ahlakına uygun olan Peygamberimiz gibi Allah'ın Müslümanlara vaat ettiği güzellikleri sık sık hatırlatmak ve onları hep canlı ve şevkli tutmaktır. İnkar edenlerin temel özelliklerinden biri kibirleridir. Bu kibirleri nedeniyle Allah'ın elçilerine itaat etmeyi reddetmişler ve itaat etmemek için türlü bahaneler öne sürmüşlerdir. Bu bahanelerinden biri ise elçilere ancak insanüstü bir varlık olurlarsa itaat edeceklerini söylemeleridir. Peygamberimiz ise kavmine kendisinin Allah'a kulluk eden bir insan olduğunu söylemiştir. Onlara bu beklentilerinin yersiz olduğunu ve kurtuluşa ermek için Allah'a yönelmeleri gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca kendisinin de Müslüman olmakla ve Allah'a itaat etmekle emrolunduğunu bildirmiştir. Kendisinin sadece uyarmakla sorumlu olduğunu, inkar edenlerin tavırlarından sorumlu tutulmayacağını da onlara anlatmıştır. Peygamberimizin bu tutumu Neml suresinin 91, 92 ve 93. ayetlerinde şöyle bildirilir. Ben ancak bu şehrin Rabbine ibadet etmekle emrolundum ki o burasını kutlu ve saygıdeğer kıldı. Her şey O'nundur ve Müslümanlardan olmakla emrolundum. Ve Kur'an'ı okumakla da artık kim hidayete gelirse kendi nefsi için hidayete gelmiştir. Kim sapacak olursa de ki ben yalnızca uyarıcılardanım. Ve de ki Allah'a hamdolsun. O size ayetlerini gösterecektir. Siz de onları bilip tanıyacaksınız. Senin Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Peygamberimiz güzel ahlakı ve irşad gücüyle müminlerin üzerlerinden yük almış, onların akıl erdiremeyecekleri veya zorlukla yapacakları işlerde onlara yol göstermiştir. Bunun yanında insanların bir kısmı kendi kendilerine zulmetmeye, kendilerine zorluk çıkarmaya çok yatkındır. Böyle kişiler kendi akıllarından kurallar çıkarıp bu kurallara uyduklarında kurtuluş bulacaklarına inanırlar. Tarih boyunca dinlerin tahrif edilmesinin altında yatan nedenlerden biri de insanların bu özelliğidir. Birçok topluluk dinde olmayan kurallar uydurmuş, bunlara uyulduğunda da takva sahibi olacaklarına kendilerini ve insanları inandırmışlardır. İşte Peygamberimizin en önemli vasıflarından biri, insanlar üzerindeki bu kendi elleriyle oluşturdukları zorlukları kaldırmaktır. Araf suresinin 157. ayetinde insanların üzerlerindeki zorluklar olarak ağır yük ve zincirler tarif edilmektedir. Peygamberimiz ise hem hayatıyla onlara örnek olup hem de onları iyiliğe davet edip kötülüklerden sakındırarak insanların üzerlerinden zorlukları kaldırmıştır. Peygamberimizin en güzel örnek olduğu konulardan biri de takvası, yani sadece Allah'ın rızasını gözeten tavrıdır. Peygamberimiz yalnızca Allah'tan korkup sakındığı ve hiçbir zaman insanların hevalarına uymadığı için daima en doğru yolda olmuştur. Kur'an ahlakının bu özelliği insan için büyük bir kolaylık ve güzelliktir. Buna rağmen insanları memnun etmeye, kendini onlara beğendirmeye çalışan kişiler de vardır. Elbette hem Allah'ın hem de insanların rızasını arayarak takdir ve övgü peşinde koşan bu kişiler için her yaptıkları iş büyük bir ağırlıktır. Böyle insanlar içlerinden geldiği gibi samimi, özgür düşünüp davranamazlar. Ayrıca her insanı aynı anda memnun edemeyecekleri için aradıkları övgü ve takdiri de bulamazlar. En küçük bir hatalarında bile paniğe kapılırlar. Gözüne girmeye çalıştıkları kişilerin hoşnutsuz olduklarını gördüklerinde de onların saygı ve güvenini kaybetme korkusunu taşırlar. Oysa sadece Allah'ın rızasını gözeten, sadece Allah'tan korkup sakınan Müslümanlar böyle kişilerden çok farklıdır. Onlar hiçbir zaman başaramayacakları ve onlara dünyada ve ahirette sıkıntı ve kayıp getirecek bir yükün altına girmezler. Hiçbir zaman insanların hoşnutluğu, ne düşündükleri, ayıplayıp kınamaları gibi konularda hesap yapmazlar. Bu nedenle her zaman rahat ve huzurludurlar. Bir hataları olduğunda da bunun hesabını sadece Allah'a vereceklerini, sadece Allah'tan bağışlanma dilemeleri gerektiğini bildikleri için yine bir sıkıntı ve endişe içinde olmazlar. İşte Peygamber Efendimiz hem sözleri hem de haliyle müminlere ihlasla yaşamayı öğretmiştir. Ve bütün insanlık için ağır bir yük olan insanların rızasını gözetmeyi onların sırtından almıştır. Elbette bu Peygamberimizin inananların üzerinden kaldırdığı zorluklardan yalnızca biridir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam bu şekilde dünyada ve ahirette hayır ve güzellik getirecek pek çok konuda tüm Müslümanlara örnek olmuştur. Peygamberimiz insanlara güç gelen, onlara sıkıntı veren her türlü zorluğu kaldırmış, onları en kolay ve en güzel olana çağırmış ve her şeyin çözümünü göstermiştir. Bu nedenle Peygamber Efendimizin sünnetine uyanlar huzurlu ve kolay bir hayat yaşarlar. Peygamber Efendimiz tüm insanlara gönderilmiş çok değerli bir elçidir. kendisi çok içli, şefkatli, anlayışlı, sevgi dolu bir insandı. Dostlarının, yakınlarının, kendisine tabi olan tüm müminlerin maddi ve manevi her türlü sorunuyla ilgilenirdi. Onların sağlıkları, güvenlikleri, neşeleri için tüm tedbirleri alır, onlara koruyucu kanatlarını gerer, imanlarını ve takvalarını sürekli takviye ederek ahiret hayatlarını düşünürdü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca müminlere olan sevgisinin ve düşkünlüğünün bir sonucu olarak onların hataları için Allah'tan bağışlanma dilerdi. Allah Tevbe suresinin 103. ayetinde Peygamber Efendimiz'e müminler için dua etmesini şöyle bildirmektedir. Onlara dua et. Doğrusu senin duan onlar için bir sükunet ve huzurdur. Allah işitendir, bilendir. Ayette bildirildiği gibi Peygamberimizin duası müminler için bir sükunete ve huzura vesile olmaktadır. Ancak şunu hiç unutmamak gerekir ki kalbe huzur ve sükunet veren sadece Allah'tır. Allah müminlerin velisi, koruyucusu olarak vekil kıldığı peygamberinin duasını müminlerin rahatlığı ve huzuru için vesile etmektedir. Rabbimizin şefkati, merhameti, müminleri esirgeyen ve koruyan olması Peygamber Efendimizin şahsında en fazlasıyla tecelli etmektedir. Peygamberimizin eğittiği müminler de onun güzel özelliklerini kendilerine örnek alırlar. Nitekim iman edenlerin bu özellikleri Kur'an'da da zikredilmiştir. Bu takva sahibi kişiler tüm insanlığa karşı fedakarlıklarda, şefkatli ve merhametli tavırlarda bulunmuşlardır. Peygamber Efendimiz ayrıca ashabına merhametli olmalarını hatırlatmış ve onlara en güzel örnek olmuştur. Peygamberimizin eğittiği ve Kur'an ayetlerine gönülden bağlı müminler de esirlere dahi koruyucu tavırlar göstermişlerdir. Peygamberimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. Merhamet edin ki merhamet olunasınız. Affedin ki affolanasınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emrine uyarak müminlerle istişare eder, onların fikirlerini alırdı. Bundan sonra kararını verir ve sonucu için Allah'a tevekkül ederdi. Burada unutulmaması gereken çok önemli bir gerçek vardır. Alınan kararların hepsi Allah katında önceden bellidir. Allah kaderde her kararı, her kararın sonucunu belirlemiştir. Bir konu hakkında istişare etmek ve sonra konuyu bir hükme veya sonuca bağlamaksa müminler için bir ibadettir. Peygamber Efendimiz bu gerçeği bilerek müminlere danışmış ve kararını vermiştir. Ancak kararın sonucu için Allah'a güvenerek Allah'ın en hayırlı sonucu yaratacağını bilmiştir. İstişare etmek müminler için de güzel ve hayırlı sonuçlar getirebilecek bir tavırdır. Her şeyden önce istişare eden kişi tevazulu davranarak güzel ahlak göstermektedir. Örneğin Peygamberimiz ümmetinin içinde en fazla akla sahip, en basiretli ve en ferasetli olan kişidir. Buna rağmen çevresindekilere danışmakta, onların fikirlerini öğrenmekte, onların bir konuya getirecekleri çözümlerin neler olacağını sormaktadır. Bu davranışı onun ne kadar alçak gönüllü bir insan olduğunun da göstergesidir. Müminler her konuda tevazu gösterip, bunu benden iyi zaten kimse bilemez demeden diğer kişilere danışmalıdırlar. Böyle yaptıklarında bunun hayır ve güzelliklerini pek çok açıdan göreceklerdir. Ayrıca Peygamber Efendimizin bir tavrını uygulayarak ona benzeyecekler, müminlere gösterdikleri tevazu ve saygı nedeniyle de Allah'ın ve müminlerin sevgisini kazanacaklardır. Bütün bunların yanı sıra akıllarını beğenmek gibi bir beladan uzak durmuş olacaklardır. Ayrıca Allah Yunus suresinin 76. ayetinde "Her bilgi sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır" diye bildirmektedir. Dolayısıyla insan sadece kendi aklına güvenmeyip başkalarının akıl, düşünce ve bilgi birikimlerinden faydalandığında çok daha iyi sonuçlar elde edebilir. Tek akıl yerine danıştığı kişi sayısınca örneğin 10 akla sahip olur. Allah'ın Kur'an'da insanlar için gösterdiği her yol ve Peygamberimizin üzerinde gördüğümüz her tavır bizim için en hayırlısı ve en güzelidir. İstişare etmek bunlardan biridir. Bu nedenle Allah'ın emirlerini çok iyi bilmek ve Peygamber Efendimiz'i çok iyi tanımak gerekir. Bu, ibadetlerimizi en güzeliyle yerine getirmek ve en güzel ahlaka sahip olmak için çok önemli bir yoldur. İnşirah suresinin 4. ayetinde Allah, Peygamber Efendimizin şanını yücelttiğini bildirmektedir. O, Kur'an'da bildirildiği gibi şerefli ve onurlu bir elçidir. Nitekim Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam, Allah'ın izniyle hem yaşadığı dönemde hem de vefatından sonra bütün insanlarca tanınmıştır. Vefatından 1400 yıl sonra bile tüm dünya tarafından tanınmakta ve bilinmektedir. 1400 yıldır milyarlarca insan Peygamber Efendimiz'e sevgi ve saygıyla bağlanmış, onu görmediği halde ona çok yakın olmuştur. Müminler cennette onunla sonsuza dek birlikte olmak için dua etmiştir ve etmektedirler. Allah Kur'an'da Hazreti Nuh, Hazreti İlyas, Hazreti Musa ve Hazreti Harun gibi birçok peygamberin de hayırlı ve şerefli isimleri olduğunu bildirmektedir. İnsanların büyük bir bölümü hayatları boyunca ün ve şeref peşinde koşarlar. Bunun için hırslarına mağlup olur, geçici olan dünya nimetlerine kendilerini kaptırırlar. Ya da kibirlenerek şımarırlar. Şeref peşinde koşarken şeref ve onurlarını kaybetmiş olurlar. Oysa ün ve şeref bir insana ancak Allah katından verilir. Ve Allah bir insana şerefin Kur'an ahlakının yaşanmasıyla geldiğini bildirmektedir. Bir insanın dünya hayatında onurlu ve şerefli bir yaşam sürmesinin tek yolu Allah'ın vahyi olan Kur'an'a ve Peygamberimizin üstün ahlakına uymasıdır. Bunların dışındaki yolların insanlara dünyada da ahirette de kayıptan başka bir şey getirmeyeceği açık ve kesin bir gerçektir. Peygamber Efendimizin döneminde çevresinde bulunan insanların bazılarının görgü ve kültür seviyeleri düşüktü. Bu kişilerin ince düşünceli olmadıkları, rahatsızlık verebilecek tavırları hesaplayamadıkları bazı ayetlerden anlaşılmaktadır. Örneğin evlere ön kapılardan değil de arka kapılardan girdikleri, Peygamberimizin evine yemek saatinde geldikleri ya da uzun uzun konuşup Peygamber Efendimizin vaktini aldıkları ayetlerde bildirilmektedir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed ise son derece ince düşünceli, nezaketli, sabırlı, bu kişilere hoşgörüyle yaklaşan ve çok medeni bir insandır. Çevresindeki kişilerin rahatsızlık verici tavırlarını her zaman güzellikle uyarmış, onların gönüllerini almış ve büyük bir sabır ve emekle onları eğitmiştir. Ve bu ahlakıyla da tüm müminlere çok güzel bir örnek olmuştur. Sonsuz merhamet ve şefkat sahibi olan Rabbimiz, Peygamberimize bu konuda da yardımcı olmuş, onu ayetleriyle desteklemiştir. Ahzab suresinin 53. ayetinde şöyle bildirilmektedir. Ey iman edenler! Rastgele peygamberin evlerine girmeyin, yemek vaktini beklemeyin. Çağrıldığınız zaman girin, yemeği yiyince dağılın ve söze dalmayın. Gerçekten bu peygambere eziyet vermekte ve o da sizden utanmaktadır. Oysa Allah haktan utanmaz. Sahabelerin birçok rivayetinde Peygamber Efendimizin nezaketli, ince düşünceli tavırlarına örnekler verilmektedir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam hem bir peygamber hem de bir devlet başkanı olması itibariyle her kesimden insanla sürekli irtibat halinde olmuştur. Devlet ve kabile reislerinden zengin kimselere, fakir, zayıf, kimsesiz yetimlerden kadın ve çocuklara kadar herkesle görüşmüştür. Tüm bu sosyal yapıları, yaşayış tarzları, huyları, alışkanlıkları birbirinden tamamen farklı olan insanlarla her alanda iyi bir diyalog kurmuştur. Hepsinin gönlünü hoş tutmuş, her birine karşı nezaketli, anlayışlı, sabırlı ve güzel bir tavır göstermiştir. Peygamber Efendimizin çevresinde bulunan yakın sahabelerinin aktardıkları olaylardan da anlaşıldığı gibi, Peygamberimiz son derece nazikti. kendileri çok nezih, zarif, latif ve ince düşünceli olma konusunda çok güzel örnekti. Edep, terbiye ve görgü kurallarını en güzel ve en ideal şekliyle uyguluyordu. Peygamberimiz hayatı boyunca binlerce insanı eğitmiştir. Dini, güzel ahlakı bilmeyen insanların da güzel tavırlı, ince düşünceli, fedakar, üstün ahlaklı insanlar olmalarına vesile olmuştur. Kendisinden sonra sözleri, tavrı ve ahlakıyla milyonlarca insanın eğitimine vesile olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çok hayırlı bir yol gösterici ve eğiticidir. Allah, Peygamber Efendimizin ve tüm müminlerin yardımcısı ve koruyucusudur. Rabbimiz, Peygamberimize her zaman yardım etmiş, onun için zorlukları kolaylıklara çevirmiş, yolunu açmıştır. Onu maddi ve manevi olarak güçlendirmiş, salih müminlerle de desteklemiştir. Düşmanlarının basiretlerini kapatmış, güçlerini almış, tuzaklarını bozarak Peygamberimize zarar vermelerini engellemiştir. Allah Tövbe suresinin 40. ayetinde Peygamberimizin yardımcısı olduğunu şöyle bildirir. Siz ona yardım etmezseniz Allah ona yardım etmiştir. Peygamberimiz hiçbir zaman başkalarına muhtaç olmamış, Allah ona her zaman yardım etmiştir. Bu nedenle Peygamberimizin yanında bulunan hiç kimse yaptığı hizmet veya yardımlardan dolayı Peygamber Efendimiz'i minnet altında bırakamaz. Çünkü gerçekte Peygamberimize yardım eden Allah'tır. O kişi olmasa da Allah başka bir insanı, meleklerini veya cinleri vesile edip Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a yardım eder. Allah Maide suresinin 67. ayetinde Peygamberimize insanlardan korkmadan büyük bir cesaretle hak olarak bildiği dini insanlara tebliğ etmesini bildirmiştir. Aynı ayette onu koruyacağını da vaat etmiştir. Maide suresi 67. ayette şöyle buyurulur. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer yapmayacak olursan onun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz Allah kâfir olan bir topluluğu hidayete erdirmez. Allah'ın gücünü, olayların iç yüzünü kavrayamayan sığ ve dar görüşlü inkârcılar, Peygamberimize karşı üstün gelebileceklerini sanmışlardır. Öyle ki Allah'ın elçisini korkutabileceklerini veya etkisiz bırakabileceklerini bile düşünmüşlerdir. Bu nedenle de sürekli tuzaklar kurmuşlardır. Elbette bu insanlar Allah'ın Peygamberimizin üzerindeki korumasının farkında değillerdi ve bunu kavrayamamaktaydılar. Nitekim kendilerini Peygamberimizden çok daha üstün ve güçlü zannetmişlerdir. Ancak Allah hepsinin bir araya gelerek kurdukları çok detaylı tuzakları bozmuş, hatta bir mucize olarak kurdukları tuzakları kendi aleyhlerine döndürmüştür. Hiçbir tuzakları işe yaramamıştır. Bir araya gelip tuzaklarını planlarken Allah'ın onları gördüğünü, işittiğini, içlerinden geçenleri okuduğunu anlayamamışlardır. Peygamberimizden gizleseler bile Allah'tan gizleyemeyeceklerini de kavrayamamışlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tüm gücün sahibi olan Allah'ın sevgili kulu ve dostu olduğunu düşünememişlerdir. Allah Tahrim suresinde Peygamberimize kimsenin zarar veremeyeceğini, kendisinin, Cibril'in ve salih müminlerin bu kutlu insanın dostu, yardımcısı, destekçisi olduğunu haber vermektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her işinde en zor anlarında bile Allah'ın kendisine yardım edeceğini bilerek tevekkül etmiş, korku ve endişeye kapılmamıştır. Yanındaki müminlere de Allah'ın kendileriyle birlikte olduğunu, her şeyi görüp işittiğini söylemiş, onların da sükunet içinde olmalarına vesile olmuştur. Peygamber Efendimiz'i örnek alarak onun yolunu izleyenler de Allah'ın rahmetinden ve yardımından hiçbir zaman umut kesmemelidirler. Allah'ın rızasını, rahmetini ve cennetini umarak hayırlarda yarıştıkları sürece Allah'ın daima onların yanında olduğunu bilmelidirler. Allah, Hac suresinin 40. ayetinde müminlere şöyle bir vaatte bulunur. Allah kendi dinine yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Şüphesiz Allah güçlü olandır, aziz olandır. Kur'an'da birçok ayette Peygamberimizin dualarından bahsedilmektedir. Peygamberimiz dualarında Allah'ı sıfatlarıyla anarak Rabbimizin şanını yüceltmiştir. Peygamberimizin Ali İmran suresinin 26. ayetinde bildirilen dualarından biri şöyledir. De ki, ey mülkün sahibi Allah'ım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın. Hayır senin elindedir. Gerçekten sen her şeye güç yetirensin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tüm diğer peygamberlerde olduğu gibi ins ve cin düşmanlarının tehdidi ve baskılarıyla karşı karşıya kalmıştır. Peygamber Efendimiz onların bu baskılarına karşı sabır ve dayanıklılık göstermiştir. Ayrıca Kur'an'da kendisine şeytanın olumsuz telkinlerine ve manevi saldırılarına karşı Allah'tan yardım istemesi emredilmiştir. Peygamberimize dualarında Allah'tan bağışlanma dilemesi ve Rabbimizin merhametini zikretmesi de emredilmiştir. Rivayetlerde ise Peygamber Efendimizin Allah'a kendisine güzel bir ahlak ve iyi bir huy vermesi için dua ettiği ve dualarında Allah'a yalvardığı belirtilir. Allah Fatır Suresinin 77. ayetinde, "De ki, sizin duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi?" şeklinde bildirmektedir. Bu ayetten anlaşılacağı gibi dua müminler için çok önemli bir ibadettir. İnsan acz içinde olduğunu, Allah dilemedikçe hiçbir şeye güç yetiremeyeceğini bilmelidir. Umarak ve korkup sakınarak her konuda Allah'a yönelmeli, her şey için ona dua etmelidir. Peygamber Efendimizin ve Kur'an'da duaları zikredilen diğer peygamberlerimizin duaları müminler için en güzel örneklerdir. Onlar dualarında Allah'a nasıl teslim olduklarını, Allah'ı tek dost ve yardımcı olarak gördüklerini göstermişlerdir. Ayrıca dua ederken Rabbimizi en güzel isimleriyle yüceltmişlerdir. Peygamberlerimizin dualarında ayrıca hiç vakit gözetmeden her an dua ettikleri ve ihtiyaç içinde kaldıklarında hemen Rabbimize yöneldikleri görülmektedir. Şura suresinin 15. ayetinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, "Şu halde sen bundan dolayı davet et ve emrolunduğun gibi doğru bir istikamet tuttur" diye buyurulur. Bu ayetle de bildirildiği gibi Hazreti Muhammed aleyhisselam Allah'ın insanları uyarmakla görevlendirdiği son peygamberidir. Peygamber Efendimiz insanları uyarmak için elinden geleni en fazlasıyla yapmış, mümkün olan en fazla sayıda insanı uyarmak için çaba göstermiştir. Peygamberimiz tüm diğer elçiler gibi insanları doğru yola, Allah'a iman etmeye, ahiret için yaşamaya ve güzel ahlaka çağırmıştır. Bu daveti sırasında kullandığı yöntemler, konuları anlatış şekli ve üslubuysa her Müslümana örnek olmalıdır. Her Müslüman insanları dine davet ederken Peygamber Efendimiz gibi konuşmalı ve davranmalıdır. Kur'an'da Peygamberimize kendisinin insanları uyarmakla görevli olduğunu belirtmesi emredilmiştir. Yusuf suresinin 108. ayetinde şöyle bildirilir. De ki, bu benim yolumdur. Bir basiret üzere Allah'a davet ederim. Ben ve bana uyanlar da. Ve Allah'ı tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim. Peygamberimiz Kur'an'ı tebliğ ederken müşriklerin atalarından kendilerine miras kalan sapkın dinlerini tamamen değiştirmiş ve bu nedenle onların baskı ve karşı koymalarıyla karşılaşmıştır. Ancak o Allah'ın emrine uyarak onların baskı ve alaylarına hiçbir zaman aldırış etmemiştir. Nitekim Allah Hicr suresinin 94 ve 95. ayetlerinde peygamberimize emrolunduğu şeyi açıkça söylemesini ve müşriklere aldırış etmemesini buyurmaktadır. Allah ayetlerinde o alay edenlere karşı peygamberimize yardımının yeteceğini de bildirmiştir. Günümüzde de Müslümanların, insanların rızalarını gözetmeden, kim ne der diyerek düşünmeden Kur'an ahlakını insanlara anlatmaları çok önemlidir. Tüm inananların da Peygamberimizin sünnetine uyarak kınayanın kınamasından korkmamaları gerekir. Bu Allah'ın razı olacağı umulan ve cennetiyle müjdelediği bir ahlak ve takva alametidir. Peygamber Efendimiz Allah'ın elçisidir ve her sözünde ve her tavrında Rabbimizin emirlerine ve gösterdiği yola uymaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakının ve üstün tavrının kaynağı, onun şirk koşmadan, başka bir yol gösterici ve ilah aramadan her zaman Allah'a yönelmesidir. Allah'ın kendisine buyurduğu her emri yerine getirdiği için tüm alemlere örnek, eşsiz güzellikte bir ahlak ve tavır kazanmaktadır. Bu gerçek bütün Müslümanlar için yol gösterici olmalıdır. İnananlar sadece Allah'ın vahyi olan Kur'an'a uyarak ve Peygamberimizin öğrettiği güzel ahlakı yaşayarak tüm alemlere örnek bir tavır ve ahlak göstermelidirler. Bu gerçek bütün Müslümanlar için yol gösterici olmalıdır. İnananlar sadece Allah'ın vahyi olan Kur'an'a uyarak ve Peygamberimizin öğrettiği güzel ahlakı yaşayarak tüm alemlere örnek bir tavır ve ahlak göstermelidirler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın insanlara gönderdiği son peygamberidir. Rabbimiz son ilahi kitap olan Kur'an'ı ona vahyetmiştir. Peygamberimiz de insanlara her zaman Allah'ın gücünün ve yaratışındaki ihtişamın delillerini anlatmıştır. Böylece bu kişilerin Allah'ın gücünü gereği gibi takdir edip Rabbimizi sevmelerine, ondan korkup sakınarak güzel ahlak göstermelerine vesile olmuştur. Hazreti Muhammed ahirete inanmayanlara da Allah'ın dünyadaki yaratılış delillerini anlatmıştır. Onlara tüm bunları yaratmaya kadir olan Allah'ın ahirette bunların benzerlerini de yaratmaya güç yetirdiğini açıklamıştır. Peygamberimiz Allah'ın her türlü eksiklikten münezzeh olduğunu, hiçbir şeye ihtiyaç duymadığını insanlara tebliğ etmiştir. Allah'ın eşi, benzeri olamayacağını ve Rabbimizin her şeyin tek sahibi olduğunu söylemiştir. Hazreti Muhammed'in kavminde Allah'ın varlığını bildikleri halde Rabbimizin üstün kudretini düşünmeyen, bundan dolayı onun büyüklüğünü takdir edemeyen kişiler vardı. Peygamberimiz bu kişilere Allah'ın varlığını ve büyüklüğünü ikrar ettirmiştir ve bunun ardından onları öğüt almaya ve korkup sakınmaya davet etmiştir. Müminun suresinin 84 ve 89. ayetleri arasında Allah şöyle buyurmaktadır. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin, yeryüzü ve onun içinde olanlar kimindir? Allah'ındır diyecekler. De ki, yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? de ki, yedi göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? Allah'tır diyecekler. De ki, yine de sakınmayacak mısınız? De ki, eğer biliyorsanız söyleyin, her şeyin melekûtu kimin elindedir? Ki o koruyup kollarken kendisi korunmuyor. Allah'ın diyecekler. De ki, öyleyse nasıl oluyor da böyle büyüleniyorsunuz? İnsanların bir kısmı kendilerine yol olarak yanlışlıklarla, batıl inançlarla ve zararlı fikir ve yöntemlerle dolu sapkın yolları seçerler. Bunların her biri insanlara dünyada ve ahirette kayıptan başka bir şey getirmez. Peygamberimiz ise insanları en şerefli ve güzel yol olan Allah'ın yoluna çağırmıştır. Ve insanların dünyada ve ahirette kurtuluşlarına vesile olmak için gayret etmiştir. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde de en doğru yolun Allah'ın ve Resulünün yolu olduğunu şöyle belirtmişlerdir. Muhakkak ki en güzel söz Allah'ın kitabıdır. En güzel yol da Muhammed'in yoludur. Peygamberimizin insanları sakındırdığı en önemli konulardan biri şirktir. Kur'an ayetlerinde de görüldüğü gibi Hazreti Muhammed aleyhisselam insanlara daima Allah'ın tek ilah olduğunu anlatmıştır. Rabbimizin dışında hiçbir varlığın hiçbir güce sahip olmadığını söylemiş ve müşrikliğe karşı onları uyarmıştır. Pek çok ayette peygamberimize insanları şirke karşı uyarması haber verilmiştir. Kavmine Allah'ın tek ilah olduğunu hatırlatan Hazreti Muhammed aleyhisselam, aynı zamanda Allah'a eş koştuklarının hiçbir şeyi yaratamayacaklarını söylemiştir. Bunların kimseye zarar vermeye veya fayda sağlamaya güçlerinin yetmeyeceğini de çeşitli şekillerde tebliğ etmiştir. İnsanların birçoğu Allah'ın varlığını kabul eder ancak Allah'ın gücünü ve büyüklüğünü takdir edemez. Allah'tan başka varlıkların kendisine yarar getirebileceğini zanneder. Tek dost ve yardımcının Allah olduğunu kavrayamaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemse kavmine bu gerçekleri anlatmış ve onları şirkten arındırmaya çalışmıştır. İnsanın tek dostu ve koruyucusu kendisini yaratan Allah'tır. Ne var ki Allah'tan korkmayan insanlar bunu kabul etmek istemezler. Ancak zorluk anlarında çaresiz olduklarını açıkça görebildikleri bazı olaylarda bu insanlar kendilerine Allah'tan başka hiç kimsenin yardım edemeyeceğini anlarlar. Peygamber Efendimiz de insanlara bu gerçeği hatırlatmıştır. Bir sıkıntıya, bir zarara uğradığı zaman insanın Allah'tan başka hiçbir yardımcısının olmadığını söylemiştir. İman edenler Peygamberimizin hatırlattığı bu gerçeği unutmazlar. Bir zorlukla karşılaşmadan da kendilerine yardım edebilecek, onlardan sıkıntı ve zorlukları tek kaldırabilecek gücün Allah olduğunu bilirler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde tüm Müslümanları şirke karşı uyarmıştır. Kendisi Allah'ın şirk dışındaki bütün günahları affedeceğini bildirmiştir. Peygamberimiz özellikle gizli şirkin insanlar için ne kadar önemli bir tehlike olduğunuysa şu sözleriyle açıklamıştır. Bana göre sizin için Deccal'dan daha ziyade korktuğum şeyi haber vereyim mi? O gizli şirktir ki kişinin kalkıp adamın makamına gösteriş için amel etmesidir. Kur'an'da gayb kelimesi insanların bilmedikleri, görmedikleri, gizli olan şeyleri ifade etmek için kullanılmıştır. Örneğin gelecekte olacak olan olaylar bizim için gayba ait bilgilerdir. Ancak Allah katında geleceğe dair tüm bilgiler, her insanın, her ülkenin, her binanın, her eşyanın geleceği her anıyla bilinmektedir. Resulullah Efendimiz'e zaman zaman gaybdan bazı şeyler sorulduğunda onlara gaybı bilmediğini, kendisinin bir kul olduğunu söylemiştir. Ayrıca Allah kendisine neyi bildirirse onu bilebileceğini, onun bildirmediğini bilemeyeceğini anlatmıştır. Peygamberimize gayb bilgisinin sadece Allah'a ait olduğunu insanlara açıklaması Neml suresinin 65. ayetinde şöyle bildirilmiştir. De ki, göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Onlar ne zaman dirileceklerinin şuuruna varmıyorlar. Bazı insanlar bir kötülük düşündüklerinde, taraftarları olan kişilerle bir kötülük planladıklarında ya da dedikodu yaptıklarında bunları insanlardan gizlediklerini zannederler. Oysa Allah her insanın bütün düşündüklerini, aklından geçirdiklerini, iki kişi arasındaki fısıldaşmaları, göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. İnsanın an be an yaptığı her şeye Allah şahittir. Ve her insan gizli gizli yaptığını veya konuştuğunu sandığı her şeyin hesabını ahirette verecektir. Belki o kişi yaptığı o kötülük dolu konuşmayı unutacaktır. Ancak Allah insanların unuttukları her şeyi hesap gününde önlerine getirecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuya dikkat çekerek insanları verecekleri hesap için uyarmıştır. Bu konuda Ali İmran suresinin 29. ayetinde şöyle haber verilir. De ki, sinelerinizde olanı gizleseniz de açığa vursanız da Allah bilir. Ve göklerde olanı da, yerde olanı da bilir. Allah her şeye güç yetirendir. Peygamberimizin döneminde de, sonraki dönemlerde de Kur'an'ın hak kitap olduğunu inkar edenler olmuştur. Bu kişiler Kur'an'ı peygamberimizin yazdığını iddia edecek kadar ileri gitmişlerdir. Oysa Kur'an'ın insan eliyle yazılmadığı çok açıktır. Allah'ın sözü olan Kur'an, içinde birçok mucizeye, insanların erişemeyeceği eşsiz bir hikmete sahiptir. Peygamberimiz de insanlara bu gerçeği hatırlatmış ve Kur'an'ı Allah'ın gönderdiğini bildirmiştir. Kur'an'ın bir insan tarafından yazıldığını iddia edenler, onun sahip olduğu mucizelerden, Allah'ın sonsuz hikmet içeren sözlerinden habersizdirler. Oysa Kur'an değil bir insanın, bütün insanların ve cinlerin bile bir araya gelerek yazamayacakları bir kitaptır. Ve Hazreti Muhammed'e bu konuyu kavmine bildirmesi emredilmiştir. İsra suresinin 88. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. De ki, eğer bütün ins ve cin toplulukları bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansa, onların bir kısmı bir kısmına destekçi olsa bile onun bir benzerini getiremezler. Kur'an Allah'ın sözüdür ve tüm insanlığa bir öğüttür. Bu yüzden Müslümanların Kur'an'a hayatlarının her döneminde sahip çıkmaları çok önemlidir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın insanları hidayete eriştirdiğini söylemiş ve onlara her zaman Kur'an'ı rehber edinmelerini öğütlemiştir. Peygamberimizin bir hadis-i şeriflerinde Kur'an'ın kurtuluşa götüren bir rehber olduğu şöyle açıklanır. Kim ki Kur'an'ı öne alırsa Kur'an onu cennete götürür. Kim de arkasında bırakırsa onu da cehenneme sürer. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a vahyedilen Kur'an'da insanlar yanlış inançları kendilerine bildirilerek doğru yola davet edilmektedirler. Nitekim cahiliye toplumlarında yaygın olan birçok sapkın inanış vardır. Bu inanışlardan biri de bir kimsenin diğerinin günahını yüklenebileceğinin sanılmasıdır. Örneğin bu insanlar arkadaşlarının bir ibadeti yapmasını engellemeye çalışır ve onlara "Ben senin günahını yüklenirim" derler. Bu kişi elbette ki bir ibadeti engellemenin günahını alır, ancak karşısındaki kişi de bu ibadeti yerine getirmemenin günahını alacaktır. Yani hiç kimse ondan bu günahı alıp yüklenemez. Hesap gününde herkes yalnızca kendi yaptığından sorumlu tutulacaktır. Kimseye başkalarının günahları sorulmayacak, kimse de kimsenin günahını yüklenmeyecektir. Allah En'am suresinin 164. ayetinde Hazreti Muhammed aleyhisselama bu konuyu açıklamasını bildirmiştir. Peygamber Efendimiz kimse kimsenin günahını çekmez sözleriyle de halk arasındaki bu batıl inanca bir açıklama getirmiştir. Tarih boyunca Allah'a, dine ve Allah'ın elçilerine karşı gelen topluluklar hep bir helakla yok olmuşlar, hatta arkalarında tek bir iz kalmayacak şekilde kaybolmuşlardır. Bu toplulukların uğradıkları son, tüm insanlara bir ibret olmalı, Allah'ın gazaplanmasından korkup sakınarak Allah'a yönelmelidirler. Ahiretin varlığına inanmayan veya şüphe duyan insanların en büyük korkularından biri ölüm korkusudur. Ölümle birlikte her şeylerini kaybedeceklerini düşündükleri ve dünyaya büyük bir hırsla bağlı oldukları için ölümü kesinlikle düşünmezler. Oysa her insan Allah'ın kendisi için kaderinde takdir ettiği bir vakitte ölecektir ve bundan asla bir kaçış yolu bulamayacaktır. Peygamberimiz de bu insanlara ölümden kaçışın kendilerine bir fayda sağlamayacağını açıklamış ve onların ölümden sonraki gerçek hayatlarını düşünmelerini sağlamaya çalışmıştır. Peygamber Efendimiz ölümün düşünülmesini de tavsiye etmiştir. Ölümü en çok zikreden ve kendilerine gelmeden önce onun için hazırlık yapanların akıllı olduğunu söylemiştir. Ahzab suresinin 16. ayetinde şöyle bildirilir. De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçış size kesin olarak bir yarar sağlamaz. Böyle olsa bile pek az bir zaman dışında metalanıp yararlandırılmazsınız. İnsanların merak ettikleri konulardan biri kıyamet saatinin ne zaman geleceğidir. Oysa Allah kıyametin saatini kendisinden başka hiç kimsenin bilemeyeceğini bildirmiştir. Hazreti Muhammed aleyhisselama da bu konuda kendisine sorulan sorulara böyle cevap vermesini emretmiştir. Ahzab suresinin 63. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. İnsanlar sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun bilgisi yalnızca Allah'ın katındadır. Ne bilirsin, belki kıyamet saati pek yakın da olabilir. Peygamberimiz Allah'ın emrine uygun olarak Rabbimizin gönderdiği peygamberler arasında hiçbir ayrım yapmamamızı bildirmiştir. Örneğin bir hadis-i şeriflerinde peygamberlerin birini diğerinden üstün görmeyin şeklinde buyurmuştur. Peygamberlerimizin hepsi Allah'ın sevdiği, dost edindiği, güvendiği, cennetiyle müjdelediği mübarek, kutlu, takva sahibi kimselerdir. Bütün peygamberler Allah'ın dinini insanlara tebliğ etmişler, ulaşabildikleri herkesi Hazreti Muhammed aleyhisselam gibi Allah'ın yoluna çağırmışlardır. Bu, Peygamber Efendimizin bize bildirdiği çok önemli bir tutum ve inançtır. Kur'an'da Ali İmran suresinin 84. ayetinde bu konu şöyle yer almaktadır. De ki, biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbiri arasında ayrılık gözetmeyiz ve biz ona teslim olmuşlarız. Peygamberimiz tüm alemlere örnek bir ahlaka sahiptir ve insanları da güzel ahlaklı olmaya çağırmıştır. Onlara Allah'ın razı olacağı ahlakın ve davranışların nasıl olması gerektiğini de açıklamıştır. Ayrıca onlara kötü ahlakı tarif etmiş ve bunu yapanların uğrayacağı sonu anlatmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kibrin ve büyüklenmenin kötü bir ahlak özelliği olduğunu ve kibirli insanların cehennemle karşılık bulabileceklerini de bildirmiştir. Onları bu büyük tehlikeye karşı da uyarmıştır. Örneğin Peygamberimiz ashabına her zaman güzel giyinmelerini, bakımlı ve hoş görünmelerini tavsiye etmiştir. Ancak aynı zamanda onlara giydiklerinden veya güzelliklerinden dolayı kibirlenen insanın dünyada ve ahirette küçük düşeceğini de hatırlatmıştır. Ve onlara her koşulda tevazulu olmalarını söylemiştir. Nitekim Peygamberimiz her durumda tevazusu, alçak gönüllü, sevecen ve şefkatli tavrıyla insanlara en güzel örnek olmuştur. Peygamberimiz ataları ve aileleriyle övünen ve bundan dolayı kibirlenen insanları da uyarmış ve şöyle demiştir. İnsanlar ya cehennem kömüründen başka bir şey olmayan ölmüş ecdatlarıyla övünmekten vazgeçerler, yahut da Allah katında burnuyla pislik yuvarlayan mayıs böceğinden daha adi bir dereceye düşerler. Allah Teala Hazretleri sizden cahiliye kibrini temizledi. Artık o müttaki bir mümin veya bedbaht bir facirdir. İnsanların hepsi Hazreti Adem'in evlatlarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır. İnfak etmek, bir insanın malını ve canını Allah'ın yolunda, Allah'ın razı olacağı şekilde harcamasıdır. Çevresindekiler infakla ilgili Peygamber Efendimiz'e bazı sorular sormuşlar ve o da onlara infakın nasıl olacağını açıklamış, onları infak etmek için şevklendirmiştir. Bakara suresinin 215. ayetinde şöyle bildirilir. Sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki, hayır olarak infak edeceğiniz şey, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışadır. Hayır olarak her ne yaparsanız Allah onu şüphesiz bilir. Peygamber Efendimizin Müslümanları cimrilikten sakındıran, onlara cömertlikle infak etmelerini hatırlatan sözlerinden bazıları şöyledir. Zulümden kaçının. Zira zulüm kıyamet günü karanlıklar olacaktır. Cimrilikten de kaçının. Zira cimrilik sizden öncekileri helak etmiş, onları birbirlerinin kanlarını dökmeye, haramlarını helal addetmeye sevk etmiştir. Fakirleri seviniz ve onlara yakın olunuz. Siz onları severseniz Allah da sizi sever. Siz onlara yakın olursanız Allah da size yakın olur. Siz onları giydirirseniz Allah da sizi giydirir. Siz onları yedirirseniz Allah da sizi yedirir. Siz cömert olunuz ki Allah Teala da size karşı cömert olsun. Peygamber Efendimiz tüm insanlara gönderilmiş ve güzel ahlakıyla örnek olmuş çok üstün bir elçidir. Kur'an'ın 72. suresi olan Cin suresinde Allah cinlerin de Hazreti Muhammed'in tebliğini ve Kur'an'ı dinlediklerini ve bazılarının Müslüman olarak Peygamberimize tabi olduklarını bildirir. Bu cinler içlerinden bir kısmının Allah'a karşı yalan söyleyerek batıl inançlar uydurduklarını belirtmektedirler. Allah Cin suresinde Müslüman olan cinlerin şöyle dediklerini bildirmektedir. Elbette biz o yol gösterici Kur'an'ı işitince ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse o ne ecrinin eksileceğinden korkar ve ne de haksızlığa uğrayacağından. Ve elbette bizden Müslüman olanlar da var, zulmedenler de. İşte teslim olanlar, artık onlar gerçeği ve doğruyu araştırıp bulanlardır. Hazreti Muhammed aleyhisselam tüm insanlara ve tüm cinlere peygamber olarak gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim de hem insanlar hem de cinler için bir yol göstericidir. Peygamberimizin ahlakı hem geçmişte hem şimdi hem de gelecekte tüm insanlara örnek olmuştur ve olacaktır. Onun ahlakını örnek alan Müslümanlar Allah'ın sevdiği ve razı olduğu kullarından olabilme onuruna inşallah erişeceklerdir. Kur'an'ı ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini inkar edenler, peygamberimize birçok zorluk çıkarmışlar, onun tebliğ faaliyetlerini engellemek istemişlerdir. Hatta onu öldürmeye, tutuklamaya ve sürmeye çalışmışlardır. Ancak peygamberimiz her defasında onlara Allah'ın gücünü, varlığını, kendisinin hak bir elçi ve Kur'an'ın da hak kitap olduğunu anlatmıştır. Onları ahiret azabıyla da uyarıp korkutmuştur. Peygamberimiz fetihten sonra bile inkarcılar üzerinde bir baskı kurmamış, hiç kimseyi zorla dine döndürmeye çalışmamıştır. Herkese kendi inancında özgür olduğunu açıklamıştır. Peygamber Efendimiz Allah'ın varlığını, Kur'an'ı ve kendisinin peygamberliğini inkar edenlere karşı çok sabırlı ve anlayışlı bir tutum izlemiş, hiçbir zaman zor ve baskı kullanmamıştır. Hatta onların arasında adaletli bir tutum izleyeceğini ve kendileriyle gereksiz tartışmalara girilmeyeceğini belirtmiştir. Peygamber Efendimizin Allah'ın emrine uyarak söyledikleri Kur'an'ın birçok ayetinde bildirilmektedir. Allah sonsuz merhametli, şefkatli ve bağışlayıcı olandır. Allah Kur'an'da her kulunun tövbesini kabul edeceğini, bir insan vazgeçtiği takdirde günahlarını bağışlayacağını müjdelemektedir. Peygamberimizin Allah'ın bu müjdesini inkar edenlere ilettiği Enfal suresinin 38. ayetinde şöyle bildirilir. O inkar edenlere de ki, eğer vazgeçerlerse geçmişte yaptıkları şeyler bağışlanacaktır. Ama yine dönecek olurlarsa, önceki sünnet muhakkak onların başından da geçmiş olacaktır. Peygamberimizin her sözünde ve her tavrında Allah'a olan güvenini, teslimiyet ve bağlılığını görmek mümkündür. Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde inkar edenlere vaat edilenin mutlaka yerine geleceğini ve Allah'ı aciz bırakamayacaklarını buyurmuşlardır. Peygamber Efendimiz en zorlu zamanlarda bile Allah'ın mutlaka yardım edeceğinden, müminlerin galip geleceğinden ve inkar edenlerin hüsrana uğrayacaklarından emin olmuştur. Ali İmran suresinin 12. ayeti de bunun bir örneğidir. Ayette Peygamberimiz aleyhisselama şöyle buyurulmaktadır. İnkar edenlere de ki, yakında yenilgiye uğratılacaksınız ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. O ne kötü yataktır. İnkar edenlerin en belirgin özelliklerinden biri ahiretin varlığına inanmamalarıdır. Peygamberimizin döneminde de inkar eden kişiler ahirette insanların tekrar diriltileceklerine inanmamışlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların iddialarına en hikmetli ve özlü şekilde cevap vermiş, belki bu insanlar inkarlarından döner ve iman ederler diye onlara ahiretin dünya hayatından daha hayırlı ve üstün olduğunu da hatırlatmıştır. Kur'an'da Peygamber Efendimiz'e İsra suresinin 49 ve 51. ayetleri arasında bildirilen şu hikmetli sözleri söylemesi emredilir. Dediler ki, biz kemikler haline geldikten, toprak olup ufalandıktan sonra mı gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz? De ki, ister taş olun ister demir ya da göğüslerinizde büyümekte olan bir yaratık. Bizi kim hayata geri çevirebilir diyecekler. De ki, sizi ilk defa yaratan. Bu durumda sana başlarını alaylıca sallayacaklar ve diyecekler ki, ne zamanmış o? De ki, umulur ki pek yakında. Allah'ın elçilerinin en önemli görevlerinden biri, insanları uyarmak ve onları Allah'ın azabı ve cehennemle korkutmaktır. Resuller böylece insanların korkup sakınmalarına, güzel ahlak göstermelerine ve bazılarının ahirette cennette yaşamalarına vesile olurlar. Peygamber Efendimiz de insanları cehennem azabıyla uyarmış ve onları kötülüklerden, inkardan ve dinsizlikten korumaya çalışmıştır. Peygamber Efendimiz, cehennemi uzak görenlere, cehennemdeki azabı detaylarıyla tarif etmiştir. Kur'an'da bildirildiği üzere, inkar edenlerin cehennemdeki durumlarını, azaptan kurtulmak için nasıl yalvaracaklarını anlatmıştır. İnsanların cehennemden korkup sakınmalarına vesile olmak için çaba göstermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o dönemdeki inkarcılar sayı ve güç olarak daha üstün gibi görünmelerine rağmen onların tavırlarına ve tehditlerine aldırış etmemiştir. Kur'an'ı büyük bir kararlılıkla insanlara anlatmış ve doğru yoldan asla dönmeyeceğini açıkça ve kesin olarak belirtmiştir. Kararlılık ve sabır müminlere ait önemli özelliklerdir. Her Müslüman Peygamber Efendimizin kararlılığını ve azmini örnek almalıdır. En'am suresinin 56 ve 57. ayetlerinde şöyle bildirilmektedir. De ki, ben sizin Allah'tan başka tapmakta olduklarınıza tapmaktan nehyedildim. De ki, ben sizin hevalarınıza uymam. Yoksa bu durumda ben şaşırıp sapmış ve doğru yolu bulmamışlardan olurum. De ki, ben gerçekten Rabbimden kesin bir belge üzerindeyim. Sizse onu yalanladınız. Sizin kendisine acele ettiğiniz yanımda değildir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O doğru haberi verir ve o ayırt edenlerin en hayırlısıdır. Peygamberimiz kitap ehlini de en güzel şekilde uyarmış, onların tahrif edilmiş, şirk içinde bir dine değil, Allah'ın son vahyine inanmaları gerektiğini tebliğ etmiştir. Peygamberimiz inkarcılar konusunda olduğu gibi kitap ehline de hiçbir baskı uygulamamış, onlara sadece öğüt vermiştir. Kitap ehlinin en belirgin özelliklerinden biri, özellikle Yahudilerin kendilerini Allah'ın sevgili kulları olarak görmeleridir. Zira kitap ehli, kendilerinden başka hiç kimsenin cennete giremeyeceğini iddia ederler. Yahudilerin bu iddialarına Kur'an'da pek çok ayette yer verilmiştir. Peygamberimiz müminlere de kitap ehliyle konuştuklarında, ''Biz Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandık deyiniz.'' şeklinde buyurmuştur. Peygamberimizin onların bu asılsız, hiçbir delile dayanmayan iddialarına verdiği bir karşılık da Maide suresinin 18. ayetinde şöyle haber verilmektedir. Yahudi ve Hristiyanlar, biz Allah'ın çocuklarıyız ve sevdikleriyiz dedi. De ki, peki ne diye sizi günahlarınızdan dolayı azaplandırıyor? Hayır, siz onun yarattığından birer beşersiniz. O dilediğini bağışlar, dilediğini azaplandırır. Göklerin, yerin ve bunların arasındakilerin tümünün mülkü Allah'ındır. Son varış O'nadır. Peygamberimiz kitap ehlini Allah'a şirk koşmadan iman etmeye ve Kur'an ahlakını yaşamaya çağırmıştır. Ancak onlardan kendisine itaat etmeyenlere karşı da çok yumuşak ve adaletli davranmıştır. Kitap ehlini ibadetlerinde serbest bırakmış, her türlü adetlerini uygulamalarına izin vermiş, kendi ehline de onlara adaletle davranmalarını buyurmuştur. Hazreti Peygamber'in ve onu izleyenlerin çeşitli Hristiyan, Yahudi ve diğer dini gruplarla yaptığı anlaşma metinleri bugün birer belge olarak korunmaktadır. Örneğin, Peygamberimiz Hristiyan olan İbni Haris bin Kab ve dindaşları için hazırlattığı anlaşma metninde şu maddeleri yazdırmıştır. Şarkta ve Garb'da yaşayan tüm Hristiyanların dinleri, kiliseleri, canları, ırzları ve malları Allah'ın, peygamberin ve tüm müminlerin himayesindedir. Nasraniyet dini üzere yaşayanlardan hiç kimse kerhen İslam'a icbar edilmeyecektir. Hristiyanlardan biri herhangi bir cinayete veya haksızlığa maruz kalırsa Müslümanlar ona yardım etmek zorundadırlar. Peygamberimiz bu maddeleri yazdırdıktan sonra da Ankebut suresinin 46. ayetindeki ''Ehli kitapla ancak en güzel yöntemlerle mücadele edin'' hükmünü okumuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kitap ehlini dine çağırırken onlara Allah'a şirk koşmamalarını söylemiş ve onları Müslümanlarla ortak bir noktada buluşmaya davet etmiştir. Peygamberimizin bu tebliği tüm Müslümanlar için örnek olmalıdır. Ali İmran suresinin 64. ayetinde şöyle bildirilir. De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda müşterek bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp, bir kısmımız bir kısmımızı Rabler edinmeyelim. Eğer yine yüz çevirirlerse deyin ki, şahit olun, biz gerçekten Müslümanlarız. Kur'an'da Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatıyla ilgili birçok bilgi verilir. Kur'an ayetlerinin yanı sıra sahabelerden aktarılan açıklamalarda da Peygamberimizle ilgili pek çok bilgi vardır. Peygamberimizin ailesiyle ve çevresindeki müminlerle olan ilişkisi, günlük hayatından ayrıntılar bunlardan bazılarıdır. Bunlarla birlikte kendisinin dış görünümü, görenleri hayran bırakan heybeti, sevdiği yiyecekler, giyimi ve gülüşü gibi pek çok detay İslam alimleri tarafından şemail kelimesiyle ifade edilir. Şemail kelimesi şimalden türemiştir. Bu kelime karakter, huy, hal, hareket, davranış ve tavır gibi anlamlar taşır. Şemail kelimesi ilk başlarda daha geniş anlamlar içerse de zaman içinde özelleşmiştir. Kelime, Peygamber Efendimizin nasıl bir yaşam sürdüğüyle ilgili detayları ve kişisel özelliklerini ifade eden bir terime dönüşmüştür. Rabbimizin alemlere üstün kıldığı bu seçkin kulunun karakterine ve görünüşüne dair aktarılan her bir ayrıntı, aynı zamanda onun üstün ahlakının da bir yansımasıdır. Peygamber Efendimizin şemailinin anlatıldığı bu programın hazırlanmasındaki amaç, onun çeşitli kaynaklarda aktarılan güzel özelliklerini inceleyip yaşamından günümüze öğütler çıkarmaktır. Peygamber Efendimizin ashabı, bu kutlu insanın dış görünümünün güzelliğini, görenleri hayran bırakan heybetini sürekli anlatmışlardır. Peygamberimizin nuru ve duruşundan gülüşüne kadar Allah'ın onda tecelli ettirdiği çeşitli güzellikler hakkında pek çok ayrıntı aktarmışlardır. Sayıca oldukça kalabalık olan sahabeler, bu güzellikler hakkında birçok farklı ayrıntı vermişlerdir. Böylece Peygamber Efendimizle aynı dönemde yaşamamış olan Müslümanlara Allah'ın Resulünü birçok yönüyle tanıtmışlardır. Bazı sahabeler onu genel özellikleriyle tarif ederken, diğerleri uzun ve ayrıntılı anlatımlarda bulunmuşlardır. Sahabeleri Peygamberimizin güzelliğini şöyle anlatıyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok yakışıklı ve alımlıydı. Mübarek yüzü ayın 14'ündeki dolunay gibi parlardı. Burnu gayet güzeldi. Gür sakallı, iri gözlü, düz yanaklıydı. Ağzı geniş, dişleri inci gibi parlaktı. Boynu sanki bir gümüş hüzmesiydi. İki omzu arası geniş, omuz kemik başları kalındı. Hazreti Ali'nin torunlarından İbrahim bin Muhammed ise şöyle rivayet etmiştir. Dedem Hazreti Ali, Peygamber Efendimiz'i anlatırken onu şöyle vasıflandırırdı. Peygamber Efendimiz ne aşırı derecede uzun ne de kısaydı. O bulunduğu topluluğun orta boylusuydu. Saçları ne kıvırcık ne de dümdüzdü. Hafifçe dalgalıydı. Mübarek yüzlerinin rengi kırmızıya çalar şekilde beyaz, gözleri siyah, kirpikleri sık ve uzun, omuz başları iri yapılıydı. O insanların en cömert gönüllüsü, en doğru sözlüsü, en yumuşak tabiatlısı ve en arkadaş canlısıydı. Kendilerini ansızın görenler onun heybeti karşısında çok şiddetli heyecanlanırlar, üstün vasıflarını bilerek sohbetinde bulunanlarsa onu her şeyden çok severlerdi. Onun üstünlüklerini ve güzelliklerini tanıtmaya çalışan kimse, ben gerek ondan önce gerek ondan sonra onun gibi birini görmedim demek suretiyle onu tanıtma hususundaki aczini ve yetersizliğini itiraf ederdi. Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Peygamber Efendimizin hicret yolculuğu sırasında çadırını ziyaret ettiği Ümmü Mabed isimli cömertliği, iffeti ve cesaretiyle tanınan biri, Peygamber Efendimiz'i tanımamıştır. Ancak Peygamberimizi anlatılanlardan tanıyan kocasına onu şöyle tarif etmiştir. Aydın yüzlü ve güzel yaratılışlıydı. Zayıf ve ince de değildi. Gözlerinin siyahı ve beyazı birbirinden iyice ayrılmıştı. Saçıyla kirpik ve bıyıkları gürdü. Sesi kalındı. Sustuğu zaman vakarlı, konuştuğu zaman da heybetliydi. Uzaktan bakıldığında insanların en güzeli ve en sevimlisi görünümündeydi. Yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünüşü vardı. Çok tatlı konuşuyordu. orta boyluydu. Bakan kimse ne kısa ne de uzun olduğunu hissederdi. Üç kişinin arasında en güzel görüneni ve nur yüzlü olanıydı. Arkadaşları ortalarına almış durumda hep onu dinlerler, buyurduğu zaman da hemen buyruğunu yerine getirirlerdi. Konuşması tok ve kararlıydı. Kendisini görenlerin anlattıklarında da görüldüğü gibi, Peygamber Efendimiz olağanüstü yakışıklı, görenlerin nefesini kesecek kadar güzel yüzlü ve güzel endamlıydı. Allah Hazreti Muhammed'i alemler üzerine seçmiş ve onun peygamberlerin sonuncusu olduğunu bildirmiştir. Ondan sonra hiçbir peygamber gönderilmeyecektir ve Kur'an insanlara hidayet rehberi olarak gönderilen en son kitaptır. Allah Peygamber Efendimizin bu eşsiz özelliğini onun mübarek vücudunda bir izle tecelli ettirmiştir. İslami kaynaklarda ve rivayetlerde Peygamber Efendimizin kürek kemikleri arasında bulunan bu işarete nübüvvet mührü ismi verilir. Peygamberimizin mührüne benzer peygamberlik işaretlerinin diğer peygamberlerde de olduğu, ancak peygamberimizinkinin daha farklı olduğu şöyle nakledilmiştir. Allah hiçbir peygamber göndermemiştir ki onun sağ elinde peygamberlik beni olmamış olsun. Ancak bizim peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bunun istisnasını teşkil etmektedir. Zira onun peygamberlik beni sağ elinde değil, kürek kemikleri arasındadır. Peygamberimiz bu durum sorulunca, kürek kemiklerim arasında bulunan bu ben, benden önceki peygamberlerin beni gibidir demiştir. Hazreti Ali'nin torunlarından İbrahim bin Muhammed de şöyle nakletmiştir. Dedem Hazreti Ali, Peygamber Efendimizin vasıflarını anlatırken Resulullah'ın hilyesi hakkındaki hadisi bütün uzunluğuyla zikreder ve kürek kemikleri arasında nübüvvet mührü vardı ve o peygamberlerin sonuncusudur derdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saçının uzunluğu ile ilgili farklı tarifler vardır. Tarifler arasında böyle bir farklılık olması ise doğaldır. Çünkü bu bilgileri aktaranlar Peygamber Efendimiz'i farklı zamanlarda gördükleri için saçının uzunluğu da farklı olmuş olabilir. Ancak bu tariflerden anlaşılan Peygamberimiz saçını en kısa kulağı hizasında bırakmış, en fazla ise omuzlarına kadar uzatmıştır. Peygamber Efendimiz temizliğe çok önem verdiği için saç ve sakal bakımına da önem vermişlerdir. Bazı kaynaklarda onun yanında daima tarak, ayna, misvak, kürdan, makas, sürmeden gibi eşyalar bulundurduğu bildirilmektedir. Peygamberimiz ashabına da aynı tavsiyelerde bulunmuş ve kim saç bırakmışsa onun bakımına dikkat etsin şeklinde buyurmuşlardır. Peygamberimiz dış görünümüne ve temizliğine verdiği önemle müminlere güzel bir örnek olmuştur. Bir rivayette Peygamber Efendimizin bu konudaki tavrı şöyle belirtilir. Bir gün peygamber sahabelerinin yanına çıkacağı zaman küpteki suya bakarak sarığını ve sakalını düzeltti ve şöyle dedi. Allah kardeşlerinin yanlarına çıkarken kulunun kardeşleri için süslenmesini sever. Peygamberimizin giyimi hakkında da sahabeler pek çok detay aktarmışlardır. Bunun yanı sıra Peygamber Efendimizin müminlere nasıl giyinmeleri gerektiğiyle ilgili olarak tavsiyeleri, onun bu konuya verdiği önemi ortaya koymaktadır. Peygamber Efendimizin ashabından biri dış görünümüne önem vermediğinde veya bakımsız olduğunda onu hemen uyardığı nakledilmiştir. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Allah güzeldir, güzelliği sever. Güzel giyinmek kibir değildir. Kibir, hakkı reddetmek, halkı hakir görmektir. Allah güzeldir, güzeli sever ve kuluna verdiği nimetin eserini üzerinde görmekten hoşlanır. Peygamberimizin bu konudaki bir başka hadisi de şu şekildedir. Ey müminler! Gönlünüzce yiyiniz, içiniz, giyininiz ve Allah yolunda sarf ediniz. Ancak İsrafa veya kibir ve gurura kaçmayınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın bütün insanlara gönderdiği elçisidir. Müslümanlar Kur'an ahlakını en güzel şekilde yaşayarak, bütün hayatıyla insanlara örnek olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i iyi tanımalıdırlar. Böylece İslam'ın özünü daha iyi kavrayacak ve Rabbimizin razı olacağı şekilde Kur'an ahlakını yaşayabileceklerdir. Peygamber Efendimizin hayatının her anında müminlere çok güzel örnekler bulunmaktadır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sahabeleriyle olan sohbetleri, onlara hitapları, şakaları, çocuklara olan sevgi ve ilgisi birçok hadisle bizlere aktarılmıştır. Peygamberimiz hanımlarına karşı adaletli, sevecen ve ilgili, hem ailesi hem de tüm Müslümanlar için örnek bir koruyucu olan çok kutlu bir insandır. Kendisinin güler yüzü, neşesi, canlılığı, müminlere olan düşkünlüğü ve şefkati, güzel ahlakın ve ideal insan modelinin önemli bir örneğidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerindeki ağır sorumluluğa ve karşılaştığı türlü zorluklara rağmen son derece tevekküllü, teslimiyetli ve huzurlu bir insandı. Hayatının her anında imanın neşesi ve şevki içindeydi. Hem bu imani neşesi hem de güzel ahlakı nedeniyle daima güler yüzlü ve candan bir tavrı vardı. Sahabeler Peygamberimizin halkın en çok gülümseyeni ve en neşelisi olduğunu nakletmişlerdir. Hazreti Ali radıyallahu anh da onun güler yüzlü oluşu ve herkese nazik davranışı adeta onu halka bir baba yapmıştı. Herkes onun katında ve nazarında eşitti diyerek Peygamberimizin eşsiz ahlakını anlatmıştır. Peygamberimiz ashabına da güler yüzlü olmalarını tavsiye etmiş ve şöyle demiştir. Sizler insanları mallarınızla memnun edemezsiniz. Onları güzel yüz ve güzel huyla hoşnut edersiniz. Allah-u Teala kolaylık gösteren ve güler yüzlü kişiyi sever. Peygamberimiz çevresindeki Müslümanlarla çok yakından ilgilenirdi. Onların her birinin imanını, tavrını, temizliğini, neşesini, sağlığını yakından takip ederdi. Her birinin eksiklerini, ihtiyaçlarını gözetir, temin edilmesini sağlardı. Onlarla olan sohbetlerinde ise onları çok hoş tutar, gönüllerini alırdı. Sahabeler yanından neşe ve huzur içinde ayrılırlardı. En yakınlarından biri olan Hazreti Ali radıyallahu anh, Peygamberimizin sohbetlerindeki ortamı ve sahabeleriyle olan ilişkisini şöyle anlatmıştır. Resulullah aleyhisselam insanların eli en açık, gönlü en geniş ve şivesi en düzgün olanı, yüklendiği işi en iyi şekilde ifa edeni, en yumuşak huylu ve sohbeti en güzel olanıydı. Onu tanıyıp sohbetinde bulunanlar ona severek sokulurdu. Onu niteleyen, ondan önce de ondan sonra da onun gibisini görmedim derdi. Ne zaman kendisinden bir şey istense onu mutlaka verirdi. Oturduğu kimselerin her biriyle ilgilenir, farklı muamele ettiği izlenimini vermezdi. İhtiyacını gidermesi için onunla oturan veya onu ayakta tutan kimseye karşı sabırlı olur, o kişi ayrılmadıkça kendisi onu terk edip ayrılmazdı. Ashabını özler sorardı. İnsanların durumlarının nasıl olduğunu, işlerinin ne alemde olduğunu da sorardı. Güzele güzel, çirkine çirkin derdi. Daima doğruların yanındaydı, başkasını kabul etmezdi. Yanına geçici olarak girerlerdi, çıktıklarında mutmain olarak çıkarlardı. Yanından birer delil ve kılavuz olarak çıkarlardı. Gelen yabancıların aşırı ve mantık dışı davranışlarını sabırla karşılardı. Ashab bazen buna kızarlardı da o onları teskin eder, şöyle derdi. Böyle kimseleri gördüğünüzde onu irşad edin. Kimsenin sözünü kesmez, bitirinceye kadar beklerdi. İnsanları birbirine sevdirecek, birbirlerine kaynaştıracak şeyleri konuşurdu. Onları ürkütmez, kaçırmazdı. Her kavmin liderine önem atfederdi, ikram ederdi. Sahabelerin aktardıkları olaylardan anlaşıldığı gibi Peygamber Efendimiz hem ailesi hem de sahabeleriyle sık sık şakalaşır, onların yaptıkları esprilere güler ve onlara güzel isimler veya lakaplar takardı. Ancak her konuda olduğu gibi şakalaşma konusunda da Peygamberimiz çok ince düşünceli, vicdanlı ve anlayışlı davranırdı. Peygamberimizin şakalar konusunda ashabına verdiği tavsiyeler şöyle özetlenebilir. Ben şaka yaparım ama sadece doğru olanı söylerim. Bir Müslümanın kardeşini korkutması helal değildir. Kardeşinle münakaşa etme, alaya alarak onunla şakalaşma. Kul şaka da olsa yalan söylemeyi, doğru da olsa münakaşa etmeyi bırakmadıkça iyi bir mümin olamaz. Şaka da olsa yalan söylemeyi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle üzerinde durduğu en önemli konulardan biri, müminlerin birbirlerini hiçbir çıkar gözetmeden içten bir sevgiyle sevmeleriydi. Bunun yanında birbirlerine karşı kin, öfke ve kıskançlık gibi kötü hisler de beslememeleriydi. Peygamberimiz hem bu konuda müminlere en güzel örnek olmuş, hem de onlara sık sık bu konularda tavsiyelerde bulunmuştur. Peygamber Efendimizin sevgi, dostluk ve kardeşlik hakkındaki hadis-i şeriflerinden bazıları şöyledir. Mümin kendisi için sevdiğini kardeşi için de arzular. Hediyeleşin, birbirinizi sevin, birbirinize yiyecek hediye edin. Bu rızkınızda genişlik hasıl eder. Ziyaretleşin, hediyeleşin. Çünkü ziyaret sevgiyi perçinler, hediye de kalpteki kötü duyguları söker atar. Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinize çirkin sözler söylemeyiniz. Birbirinize sırtlarınızı dönmeyiniz. Kiminiz kiminize arkasından çekiştirmesin. Allah'ın kulları, kardeşler olunuz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın tüm insanlığa örnek olan şefkati, merhameti ve müminlere olan düşkünlüğü, çocuklara olan tavrında da çok yoğun olarak görülmektedir. Peygamberimiz hem kendi çocukları ve torunları, hem de ashabının çocuklarıyla çok yakından ilgilenmiştir. Doğumlarından isimlerinin konmasına, sağlıklarından ilimlerinin artmasına, giyimlerinden oynadıkları oyunlara kadar onlar için tavsiyelerde bulunmuş, hatta bizzat yol göstermiştir. Örneğin Peygamber Efendimiz kızı Hazreti Fatıma radıyallahu anhaya her iki torununun doğumundan hemen önce "Doğum olunca bana haber vermeden çocuğa hiçbir şey yapmayın." diye tembihlemiştir. Bebeklerin doğumundan sonra ise onların beslenmelerini, bakımlarını ve nasıl korunacaklarını bizzat göstererek anlatmıştır. Peygamberimiz ayrıca yeni doğan bebeklere, çocuklarına, torunlarına ve ashabının çocuklarına hep dua etmiştir. Onları severken ya da onların oyunlarını izlerken onlar için Allah'tan hayırlı ve uzun bir ömür, ilim, hikmet ve iman istemiştir. Ashabından İbni Abbas da çocukken Peygamberimizin kendisine "Allah'ım buna hikmeti öğret" diye dua ettiğini aktarır. Peygamber Efendimiz çocukların oyununa da çok önem vermiş, hatta zaman zaman onlarla oyun oynayarak ilgilenmiştir. Hazreti Peygamber "Çocuğu olan onunla çocuklaşsın" diyerek anne babalara çocuklarını bizzat eğlendirmelerini tavsiye etmiştir. Peygamberimiz çocukların yüzme, koşu, güreş gibi oyun ve sporlarla meşgul edilmelerini de tavsiye etmiş, hatta torunlarını ve çevresindeki çocukları buna teşvik etmiştir. Peygamberimiz çocukların eğitilmeleri ve güzel ahlakla terbiye edilmeleri üzerinde de durmuş ve bu konuda birçok tavsiyede bulunarak yol göstermiştir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam, her konuda olduğu gibi çocuklarla ilgilenmesi, onlara gösterdiği sevgi ve şefkatle de müminlere en güzel örnektir. Peygamberimiz, "Küçüklerimize şefkat etmeyen bizden değildir" diyerek çocuklara gösterilen şefkatin önemini belirtmiştir. Peygamber Efendimizin eşleri bütün müminlerin anneleri, bütün Müslüman kadınlara örnek, takva sahibi müminelerdir. Kur'an'da, hadis-i şeriflerde ve Peygamber Efendimizin hayatı hakkındaki rivayetlerde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın eşleri anlatılmaktadır. Kendilerinin huyları, imanları, Peygamberimize nasıl yardımcı oldukları, yaptıkları tebliğ ve güzel ahlakları hakkında birçok bilgi verilmektedir. Kur'an'da Ahzab suresinin 6. ayetinde Peygamber Efendimizin eşleri hakkında verilen bilgilerden biri onların bütün müminlerin annesi olduğudur. Peygamberimizin takva sahibi eşlerinin tutumları bütün mümin kadınlara örnektir. Onlar ayetlerde bildirildiği gibi sözü maruf, akla ve vicdana uygun bir şekilde söylemeleriyle, vakarlı tavırları ve sakınmalarıyla çok örnek insanlardır. Ayrıca ibadetlerde ve Peygamber Efendimiz'e itaatteki titizliklerinde Kur'an'ı ve Peygamberimizin sünnetini çok iyi biliyor oldukları anlaşılmaktadır. Her insanın, her toplumun ve her ülkenin bir kaderi vardır. Dünya üzerinde henüz hiçbir insan yaratılmamışken, her insanın gelecekte neler yaşayacağı bellidir. Bir ülkenin hangi olaylara şahit olacağı, bir toplumun geçireceği evreler ve benzeri her olay, Allah katında tüm ayrıntılarıyla belirlenmiştir. Ayrıca insanlar, önceden belirlenmiş, Allah'ın katında yaşanmış ve hatta bitmiş olan bu olayların hiçbirinden haberdar olmazlar. Bunları ancak yaşadıkça görür ve bilirler. Dolayısıyla gelecek insanlar için gayiptir, yani bilinmezdir. Ancak Allah bazı kullarına gayba dair bazı bilgiler verdiğini Kur'an'da bildirmiştir. Bu kişilerden biri de Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dır. Yusuf suresinin 37. ayetinde Hazreti Yusuf'un zindandayken Allah'ın varlığının delillerini anlattığı iki arkadaşına şöyle dediği bildirilir. Dedi ki, size rızıklanacağınız bir yemek gelecek olsa ben mutlaka size daha gelmeden önce onun ne olduğunu haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben Allah'a iman etmeyen, ahireti de tanımayanların ta kendileri olan bir topluluğun dinini terk ettim. Ayette de haber verildiği gibi Hazreti Yusuf gayb olan bir haberi bildiğini söylemektedir. Bu Allah'ın Hazreti Yusuf'a verdiği bir ilim ve mucizedir. Allah Hazreti Yusuf'a ayrıca rüyaları yorumlama ilmini de vermiştir. Hazreti Yusuf Allah'ın dilemesiyle gelecekte olacak bazı olayları görebilmektedir. Hazreti Yusuf'a verilen ilmin bir benzeri başka peygamberlere de verilmiştir. Allah Cin suresinin 26 ve 27. ayetlerinde elçilerinden seçtiği kimselere gayb haberlerini açıklayacağını bildirmektedir. Elbette Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e de gayba dair pek çok haber vermiştir. Peygamberimiz hem geçmişte meydana gelen ve kimsenin bilmediği olayları hem de gelecekte gerçekleşecek olan birçok olayı Allah'ın bildirmesiyle öğrenmiştir. Yusuf suresinin 102. ayetinde Allah bu gerçeği şöyle haber verir. Bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar o hileli düzeni kurarlarken yapacakları işe topluca karar verdikleri zaman sen yanlarında değildin. Peygamber Efendimiz'e Kur'an aracılığıyla gelecek hakkında verilen haberlerden biri Rum suresinin hemen başındaki ayetlerde yer alır. Bu ayetlerde Bizans İmparatorluğu'nun bir yenilgiye uğradığı ama çok kısa bir zaman sonra tekrar galip geleceği bildirilir. Bu ayetler Hristiyan olan Bizanslıların putperest bir toplum olan Persler karşısında çok ağır bir yenilgiye uğramasından yaklaşık 7 sene sonra, M.Ö. 620 civarında indirilmişti. Ve ayetlerde Bizans'ın çok yakında galip geleceği haber veriliyordu. Oysa o sırada Bizans o kadar büyük kayıplara uğramıştı ki, değil tekrar galip gelmesi, ayakta kalması bile imkansız görünüyordu. Yalnız Persler değil, Avarlar, Slavlar ve Lombardlar da Bizans devletine karşı büyük tehdit oluşturmaktaydılar. Avarlar İstanbul önlerine kadar gelmişlerdi. Bizans kralı Heraklius ordunun masraflarını karşılayabilmek için kiliselerdeki altın ve gümüş süs eşyalarının eritilip paraya çevrilmesini emretmişti. Hatta bunlar da yetmeyince bronzdan heykeller bile para yapımı için eritilmeye başlanmıştı. Pek çok vali kral Heraklius'a isyan etmiş, imparatorluk parçalanma noktasına gelmişti. Önceden Bizans toprağı olan Mezopotamya, Kilikya, Suriye, Filistin, Mısır ve Ermenistan putperest Perslerin işgali altına girmişti. Kısacası herkes Bizans'ın yok olmasını bekliyordu. Ama tam bu dönemde Rum suresinin ilk ayetleri vahyedildi ve Bizans'ın 9 yıl geçmeden yeniden galip geleceği haber verildi. Bu galibiyet öylesine imkansız görünüyordu ki Arap müşrikleri Kur'an'da haber verilen bu zaferin asla gerçekleşmeyeceğini düşünüyorlardı. Fakat Kur'an'ın bütün haberleri gibi bu da hiç kuşkusuz gerçekti. Rum suresinin ilk ayetlerinin indirilmesinden yaklaşık 7 yıl sonra, milattan sonra 627 yılının Aralık ayında Bizans ve Pers imparatorlukları arasında büyük bir savaş daha oldu. Ninova harabeleri yakınında gerçekleşen savaşta bu kez Bizans ordusu Persleri yenilgiye uğrattı. Birkaç ay sonra da Persler işgal ettikleri yerleri Bizans'a geri veren bir anlaşma imzalamak zorunda kaldılar. Böylece Allah'ın Kur'an'la Peygamber Efendimiz'e bildirdiği Rum'un zaferi mucizevi bir şekilde gerçek oldu. Bu ayetlerde yer alan bir başka mucize de o dönemde kimsenin tespit etmesinin mümkün olmadığı coğrafi bir gerçeğin haber verilmesidir. Rum suresinin 3. ayetinde Rumların dünyanın en alçak yerinde yenildikleri belirtilir. Arapçası Ednaül Arz olan bu ifade bazı meallerde yakın bir yer olarak da tercüme edilir. Ancak bu tercüme orijinal ifadenin tam karşılığı değil, mecazi bir yorumudur. Edna kelimesi Arapçada alçak demek olan deni kelimesinden türemiştir ve en alçak anlamına gelir. Arz ise yeryüzü demektir. Dolayısıyla Ednaül Arz ifadesi de yeryüzünün en alçak yeri manasına gelmektedir. Bizans İmparatorluğu ile Persler arasındaki savaş, yeryüzünün gerçekten en alçak noktasında gerçekleşmiştir. Söz konusu savaşın yeri, Suriye, Filistin ve şimdiki Ürdün topraklarının kesiştiği bölgede yer alan Lut Gölü Havzası'dır. Ve bilindiği gibi deniz seviyesinden 395 metre aşağıda olan Lut Gölü çevresi, yeryüzünün en alçak bölgesidir. Yani Rumlar tam ayette belirtildiği gibi yeryüzünün en alçak yerinde yenilmişlerdir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta Lut Gölü'nün rakımının ancak modern çağdaki ölçümlerle tespit edilebilmiş olmasıdır. Daha önce hiç kimsenin Lut Gölü'nün dünyanın en alçak bölgesi olduğunu bilmesi mümkün değildir. Ama bu bölge Kur'an'da yeryüzünün en alçak yeri olarak tanımlanmıştır. Bu, Kur'an'ın ilahi bir söz olduğunun ve Peygamberimizin Allah'ın Resulü olduğunun delillerinden birini oluşturmaktadır. İsra suresinin ilk ayetinde Allah, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdüğünü ve orayı gösterdiğini bildirmektedir. Bu çok büyük bir mucizedir. Bilindiği gibi Mescid-i Haram Mekke'de, Mescid-i Aksa ise Kudüs'tedir. Ve Peygamber Efendimiz bu olay gerçekleştiğinde Mekke'de bulunmaktadır. O dönemin koşullarında ise bir gece içinde Mekke'den Kudüs'e gitmek imkansızdır. Ayrıca şunu da belirtmeliyiz ki Peygamber Efendimiz Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı daha önce hiç görmemiştir. Ertesi gün bu büyük mucizeyi çevresindekilere anlattığında Mekkeli müşriklerin ona inanmadıkları ve delil göstermesini istedikleri rivayet edilir. Kureyşlilerin içinde Mescid-i Aksa'yı görmüş olanlar vardır. İşte bu kişiler Peygamber Efendimiz'den Mescid-i Aksa'yı tarif etmesini istemişler, kendisine bununla ilgili sorular sormuşlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'yı elbette doğru olarak anlatmıştır. Nitekim müşrikler Peygamberimizin Mescid-i Aksa'yı tanımlamada isabet buyurduğunu söylemişler, sonra da o yoldan gelmekte olan kervanlarla karşılaşıp karşılaşmadığını sormuşlardır. Peygamberimiz bu soru üzerine, "Evet, onun kervanlarıyla karşılaştım, Revha'daydı, bir deve kaybetmişler arıyorlardı, yüklerinde bir su kadehi vardı, susadım onu alıp su içtim ve yine eskiden olduğu gibi yerine koydum, geldiklerinde sorun bakalım kadehte suyu bulmuşlar mı?" diye buyurmuşlardır. Kureyşliler bu da diğer bir alamettir dedikten sonra Peygamber Efendimiz'e kervanla ilgili ayrıntılar sormaya devam etmişlerdir. Peygamberimiz ise sorduklarının hepsine cevap vermiş ve şöyle demiştir. İçlerinde şu kişi önde, boz renkte bir deve üzerinde dikilmiş iki harar olduğu halde şu gün güneşin doğmasıyla beraber gelirler. Bunun üzerine bu da diğer bir ayettir demişlerdir. Kureyşlilerin o gün hızla Seniyye'ye doğru yola çıkarak güneşin doğuşunu bekledikleri rivayet edilmektedir. Gerçekten de güneşin doğmasıyla söz konusu kervan da görünmüştür. Kervanın önünde ise aynı Peygamber Efendimizin tarif ettiği gibi boz bir deve de bulunmaktadır. Allah'ın Peygamberimize hayatı boyunca hiç görmediği bir mekanı oraya gitmeden göstermesi çok önemli bir mucizedir. O dönemde Mekke'den Kudüs'e bir gecede ulaşmanın imkansız olması ise bu mucizeyi daha açık ve görülür hale getirmektedir. Bu bölümde Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an aracılığıyla bildirdiği gayb haberlerinden birkaçına yer verdik. Bunun dışında Peygamberimizin hadisleri aracılığıyla da bizlere ulaşan gayb haberleri vardır. Bu haberlerin pek çoğu gerçekleşmiştir ve insanlar da bu mucizelere şahit olmuşlardır.
Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.